Pazar Sohbetleri başlıyor. Hazırlayan ve sunanlar Kip Clubin ve Fly Alone. Cihangir Sorberi stüdyolarından hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bir pazar sohbetlerinde daha birlikteyiz. Yeni bir jeneriğimiz de oldu bu arada.
Evet, sağ olsun Kip Club'in güzel bir jenerik hazırladı. Biz de ilk defa dinlemiş olduk herhalde ilk yayınladığımız şeyde anda. Neyse, kuramadım cümleyi. Ama
güzel oldu.
Güzeldi,
fena
evet.
Fena değil, fena değil.
Keyifliydi, güzeldi.
Bu arada hemen anonsunu yapmamız gereken bir gelişme var. Jenerikten de anlamışsınızdır. Artık Seryade Derya bizle birlikte olamayacak. Bunun sebebini de hemen açıklayalım. Şu sıralar artık okul durumları çok yoğun hale gelmiş durumda. Ve biz de burada programı tamam saat 6'dan 9'a kadar gidiyor ama tüm gününü yiyoruz neredeyse insanların. Yani hepimiz bir günümüze yayılıyor bu program. Ve işte bu artık fazla gelmeye başladığından dolayı, kendisinin bu derslerine daha fazla zaman ayırması gerektiğinden dolayı programa bu şekilde canlı olarak artık katılamayacak. Ancak dışarıdan desteğini bizlerden eksik etmeyecek.
Yani Sariye'nin desteğini hissedeceğiz eminim. Özellikle önümüzdeki haftalar.
Önümüzdeki hafta mesela bu türban konusundaki programımıza konuk ayarlayacak kendisi. En azından böyle dışarıdan lojistik bir destek olarak kendisiyle hala iletişimimiz devam edecek. Bu açıklamayı da yaptık.
Peki şimdi derslerden ve projelerden bahsedince benim kendi durumum da aklıma geldi. Bir an bir içim karardı. Bayağı bir bende de yoğunluk var. Ne olacak bizim bu halimiz diyerek sohbeti
bu arada emisyonumuzu açalım. Ha, bu arada hayırlı hatırlatmakta şey. Yarar var. Programa chat odamızdan da katılabiliyorsunuz. Evet evet geldi. Onu ben yazmayı unuttum yine. www.ayak.org/ps yani pazar sohbetlerinin baş harflerini yazarak chat odamıza da girebiliyorsunuz.
Şey alsan abi. Biz de girelim tabii. Kendi chat odamıza. Bugün özellikle hani spesifik bir konu seçmedik konuşmak için.
Gündem zaten yeterince dolu.
Evet, gündem yeterince dolu. Biraz hani genele dair, gündeme dair konuşalım dedik. Hatta birkaç gazete aldık. Onlardan hani bir iki konu başlığı çıkardık. Yani biraz daha hani lineer iş ilerlemeyecek, düz çizgisel ilerlemeyecek. Hani biraz belki daha dağınık ama biraz daha işte Keep Club'in de dediği gibi gündem de zaten bayağı dolu ve dağınık. Böyle değişik bir program deneyeceğiz bakalım bugün. Umarım siz de biz de fazla sıkılmayız. Arada sıkılırsak da parça falan çalırız değil mi abi?
Tabii canım. Konuda bir sıkıntımız yok asla.
Tabii bu arada chat odası
şu onun ayarlarını ben yapıyorum.
Onu hallettikten sonra oradan tabii dinleyicilerden de katkılarını bekleriz. Söylemek istedikleri ya da işte gündeme getirmek istedikleri konular olursa seve seve.
Tabii canım, yani bu etkileşimi sağlamak için zaten bu chat odasını da aktif hale getirdik. Bu arada tekrar her hafta artık yani teşekkür ediyoruz ama yine teşekkür edelim. Hekatombur sözlükten Koray, evet, sayesinde sağ olsun bu hizmeti verebiliyoruz. Evet, böyle de garip bir şifremiz olmuş.
Olsun ya, sen de.
O zaman yavaş tam niye olmadı?
Boşluk falan mı yaptın abi? Necati'ye de bir teşekkür ederim ya.
Evet, adam ya.
Kahvemizi yaptı, getirdi. Rozak her zamanki gibi lojistik destek veriyor bize, sağ olsun. Stüdyo içerisinde.
Sen istersen böyle bizim yani, belirleyebildiğimiz şu anda gündemde olan
birkaç
hafif başlıkları
ana başlık söyle. Fazla şey yapmadık, hani seçmedik, zaten gazete dolu ama işte bir kapatılma davası var zaten şu anda, hani AKP'ye açılmış olan, yani hali hazırda gündemde olan. Onun dışında yine ya bu Ergenekon konusu aslında hani Türkiye gündeminde bomba şu anda ama oha bu ne?
Sorbury'ye gelen yönet talepleri çıldıracağım.
Bu bende hiç olmuyor bu arada. Benden önce sen herhalde temizliyorsun. Yani. İşte bir Ergenekon konusu var ama çok dallı budaklı. Yani ortada bir sürü isim dönüyor şu anda. Evet. Bir sürü kişi gözaltına alınmış. İşte adı geçenler var. Hani ve hani sonuçta sonuçlanan ve kesinleşen herhangi bir işte suçlu yok. Ve aralarında da bir ilişkiler ağı var.
İlişkiler ağı yani
oldukça
çok,
karmaşık.
Çok karmaşık. Çok karmaşık. Yani isim hafızanızın bir kere çok iyi olması
yani, evet,
gerekiyor.
Yok işte Perinçek'te Veli Küçük işte bilmem ne yazında şurada görüşmüşler. Orada bir üçüncü bir kişi varmış da o ondan sonra bilmem bir yerde çıkmış falan filan gibi hani polisiye romanlar işte ne bir dedektif hikayeleri gibi oldukça karışık bir şey var.
Bu, olaylar zinciri aslına var. Bakarsan bu işte Ergenekon davası tam benzeşmese de çok güzel filmlere konu olabilecek bir senaryoya da sahip. Bu Amerika'daki o çok büyük
temiz evler falan mı
ne geçti? Watergate skandal gibi. Evet evet. Onun gibi mesela bir şeye sebep olabilir. Bir filme sebep olabilir belki.
Tabii canım şu anda evet bir yandan da ciddi bir şey yani tarihi bir belki de şeyden geçiyoruz. En azından tarihe kazınan günler bunlar bugünler. Şu Şubat, Ocak, Şubat, Mart ve daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Yani ortadan başladık ama işte Ergenekon konusunda çok fazla ortada veri var. Biraz fazla geniş bir konu. O yüzden hani biraz tırnak içinde ahkam kesmek için daha fazla sanki üzerine gitmemiz ve biraz daha bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşündük. Uzun uzadıya o yüzden hani çok fazla kesin bilgimiz olmadan sadece fikirlerimizi öne sürmemiz çok sağlıklı olmayacağını düşündük.
Şunu da söylemekte yarar var. Sonuçta ortalıkta büyük bir pislik var. Yani
o mutlak.
Haddi hesabı olmayan bir pislik var ve bunun aslında bizim karşımıza çıkış şekli hakkında konuşabiliriz belki. Yani bu neden bu şekilde ortaya çıktı? Üstüne gidildi hükümet evet. tarafından. Ve ortada yani Türkiye çok temiz bir ülkede sadece bir Ergenekon mu var? Yani öyle bir şey yok. Evet. Ama Ergenekon iplik iplik böyle üstüne ciddi ciddi gidiliyor ama birazdan belki ondan da bahsederiz. Neydi bak yine ismini unuttum.
Kimin?
Yazar gözaltına alınan.
Cumhuriyet Gazetesi yazıp bak senin yüzünden ben de unuttum. Selçuk.
İlhan Selçuk'un bu gözaltında 48 saat gözaltında tutulduktan sonra bırakıldıktan sonra Uğur Dündar tarafından mikrofonun ses sorunu olmayacak. Bir de şu chat odasının adresi. Tamam onu yazarız. Mikrofonu da yaklaşalım deniyor. İlhan Selçuk'un bu gözaltından sonra Uğur Dündar'la bir röportajı var. Röportajın sonunda resmen başbakana bir mesaj yolluyor. Hani bunu çözelim dercesine.
Ya, evet.
Ortada aslında hani bizim çok şahit olmadığımız yani mesela o gözaltına alınmada neler konuşuldu acaba? Yani tamam bir sorgu falan oldu da başka nasıl bir pazarlıklar yapıldı? Bunları bilmiyoruz ama mesela bildiğimiz şeyler var tabii Türkiye hakkında. 2004'te bir darbeden kıl payı evet. kurtulmuş bir ülke bu ülke.
Ya bir de aklıma şöyle bir şey geldi. Hani iti ısırmaz diye bir laf var ya. Şu anda itler arasında bir iktidar mücadelesi var ve iti ısırıyor gibi geliyor bana. Ve hani yani ısıran da ısırılan da ayrı ayrı hani ya masum taraf pek yok gibi. Şöyle söyleyeyim. Mesela gözaltına alınan kişilere baktığımda hani bunların siyasal geçmişlerine ya da işte tarihçelerine baktığımda hiçbiri beni şaşırtmıyor.
Evet.
Hiçbiri bu yolda gözaltına alınmış olmaları şaşırtmıyor. Ama şu anda fazla bilgim de yok. Açıkçası üzerine araştırma da yapmadım. Bir de üstüne üstlük hani kanıtlanmış bir suç yok ortada ve hani bir de böyle bir durum var. Hani aksi ispatlarına dek herkes işte o konuda suçsuzdur. Deyip hani birebir doğrudan bu operasyonla Ergenekon'la ilgili değil de yani ya mesela Perinçek işte Ergenekon'la ilgili gözaltına alınıyor ya da işte
tutuklanıyor
işte İşçi Partisi genel sekreterini de almışlar falan. Hani tamam, Ergenekon konusunda şu anda hani yasal olarak suçları sabit değil ama hani hiç de şaşırtmıyor beni bu heriflerin gözaltına alınıyor olması. Ha bir yandan niye alınıyor işte, aman bütün bunlar hani AKP'nin oyunu, kadrolaşması, cartı cürtü bilmem nesi falan filan diye ortaya çıkan bazı bir kesim var.
Medyanın özellikle hani bu kapatılma davası sürecinde yani Ergenekon'la bunu birleştirme çabası var. Orada benim kişisel görüşümü söylemem gerekirse yani sadece kapatılma davası değil, yani AKP'nin çıkarlarına, yani hükümetin çıkarlarına ters bir oluşum olduğu için bu örgüt veya işte terör örgütü de diyebiliriz. Ki öyle zaten literatürde de geçiyor, bombalama eylemlerini biliyoruz, işte o Ümraniye'de çıkan el bombalarıyla başlayan bir süreç bu zaten. Bu örgüt AKP ile çıkar çatışması içinde, yani işine gelmeyen bir örgüt ve bu yüzden ne yapacak, yani yapması gerekeni yapacak, yani bunu ortadan kaldıracak ve bunu işte bir şekilde hani temiz toplum şeklinde de oy malzemesi yapacaktır. Ve biz de yani bu ortaya çıkan sonuçta yani kırıntılar diyorum ben bunlara. Yani daha hiç mi gizli örgüt yok? Yani hükümet yanlısı veya başka açığa çıkmamış var. Yani hükümet yanlısı ya,
devletin bu kadar sığ değil aslında. İşte dediğim gibi şu anda bir iktidar mücadelesi var, bir rant savaşı var ve o savaşta işte bir iki taraf birbirine girmiş durumda. Kendi aralarında kapışıyorlar. Biz de böyle hani işte biraz tabii karşılıklı resleşmeden sonra sanırım hiç olmadığı kadar uzun zamandır hani herkesin gözü önünde bazı şeyler dönüyor ve biz de hani oturup izliyoruz şu anda onları. Yani onların kavgası sonucunda işte o kirlilik belki küçük de olsa biraz temizlenir diye bekliyor olabiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Ergenekon işte bu gözaltılar ve hani bu süreçte şey çok kullanılan bir argüman haline geldi. İşte AKP'nin komplosudur. İşte ya da susturmak istenen taraf değil de susturmak istenen tarafa da bak falan gibi. Yani Ergenekon'u üstü kapalı bir şekilde ya da işte ulusalcı işte ya da milliyetçilerin devleti üstü kapalı bir şekilde savunup bunu da işte siyasal İslam'ın hani tırnak içinde kötü olmasına bağlayanlar var. Burada hani şunu söyleyebiliriz. Yani AKP dünyanın en kötü örgütü de partisi de olabilir. Hani Türkiye'de çok kötü yönetebilir. Hiç önemli değil. Biz burada hani şu an incelenen, masaya yatırılan diğer örgüte bakalım. Yani ya da bir komplo bile olsa, hani komplo amacıyla kurulmuş bir açılmış davalar, açılmış bir dosya bile olsa, yani şu anda adamlar boğazlarına kadar pisliğe batmışlar ve hani sonuçta gayet de hani işte terör örgütü olarak
yani ranting cinayetinden işte o
kerintsiz mi diyeceksin?
Evet. Bir de şey yani bu işte Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması, yani işte provokatif eylemler, aynı zamanda yine o bir suikast vardı savcı.
Bir Danıştay'ı mı diyorsun?
Danıştay olayında da resmen iç içeler. tabii hani genel hatlarıyla konuşuyoruz. Dediğimiz gibi yani başlangıçta da o kadar iç içe bir ya sarmal var ki nereye varacağını hani bize sadece hani siz bununla yetinin der gibi bir sunuş var aslında biraz da.
Ya tabii ya bu bana biraz şeyi hatırlatıyor. Tabii durum çok daha derin de işte Cem Uzan şey yaptı ya, siyasete atılmak istedi. Önce ciddiye alınmadı fazla da sonra baktılar ki herif yani kavurmayla işte pilavla milavla %7 oy aldı. Ondan sonra hemen herifin üzerine gidip hani işte hırsız, dolandırıcı, ıvır zıvır lıkla bir şekilde hani suçlayıp araştırıp ipliğini pazara çıkardılar herifin ve adamın ipini çektiler. Şimdi yani Cem Uzan'ın hani ipinin çekilmesinin sebebi önemli değil benim için. Hani çünkü Türkiye öyle bir ülke artık. Hani adaletten, işte temizlikten bahsetmek çok zor. Şöyle düşündüm o gün. Ya işte adam siyasete atılmak istedi ve hani işte egemenler tarafından bir şekilde foyası meydana çıkarıldı. Sonuçta Cem Uzan hani hırsızsa hırsızlığı önemli. Burada durum önemli sadece. Hani hangi sebeple adamın üzerine gidildiği çok da önemli değil maalesef. İşte dediğim gibi. Çünkü biz sadece hani işte güç iktidar mücadelesindeki o çıkan kavgalardaki kırıntılara bakabiliyoruz. Hani üzerine gidebildiğimiz bir şey yok.
Yok, bu arada yine Ali Bey'den, babacımdan güzel bir işte aynı bizi destekleyen bir şey gelmiş. İşte fotoğraf henüz net değil. Mesela bu fotoğrafta Emin Çolaşan'da olsaydı fena olmazdı diyor. askeri
tabii.
Yani işte ya bir evet. Küçüğün üzerinde kor general olmalı, ne bileyim büyük abi or general olmalı.
Ha yani tabii sen canım, sadece orduda öyle küçük kolay değil o işler. Hani veli küçük kendi başına işler çevirecek. Bütün kurum tertemiz ama veli göçer münferit şey göçer nereden çıktı ya? O, bak şey küçük de münferit olarak hani bütün bu işlerin altında parmağı olan kişi olacak falan. Hani bunlar da tabii Ali amcanın dediği gibi resim net değil daha.
Resim net değil ve biz bu resmi o zaman şarkı arasıyla istersen netleştirelim. Evet. O esnada da ben şu chat odasının tekrar adresini web sitemize de yazayım. Bugün geçen haftalarda çaldığımız gibi çok fazla Türkçe parça değil. Hatta Türkçe parça bu hafta çalmayalım dedim ben. Evet, biraz daha değişik olsun. Yani biz böyle şarkılar da dinliyoruz. Yani sadece sadece Ahmet Aslan falan dinlemiyoruz. Şununla başlamak istiyorum. Bu Scorpions'ın Wind of Change aslında siyasi bir parça bu da. Bu Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra işte bu Doğu Batı birleşmesinin üstüne yazılmış bir parça. Zaten işte Türkçesi de Değişim Rüzgarı parçanın. Scorpions'tan Wind of Change'i dinleyelim. Bir de küçük bir aklıma gelen, bu Wind of Change işte çıktığında bu parçayla işte dans edenler, dans eden çiftler falan vardı. O lisede hani işte ortaokul lisede çay günleri falan olurdu. Bilmiyorum sen yaşadın mı böyle şeyler ama.
Çay günleri derken biraz daha açıklayabilir misin?
Ya çay günü kisvesi altında işte bir mekana gidiliyor. İşte tüm lise.
Hani, öğrenciler hani gidip çay içiyorlar kafelerde.
Çay içiyorlar. Anladım. Oralarda çalınırdı ve dans eden çiftleri görmek son derece manidardı. Hele bunu hatırlamak
için. Ama şimdi bunu hatırlatınca ben de şunu hatırladım. Daha da kötüsü. Bir gün Bornova'da, İzmir'de bir barda oturuyoruz. İşte ya Selda Bağcan Uğurlar Olsun'u çalıyor. İşte Uğur Mumcu'nun anısına yazılmış parça. Bir çift dans etmişti o parçada. Hani slow dance.
Yapma yani.
bütün bar şarkının sonuna kadar herkes o çifti izledi. Çiftin farkında değil yani ne yaptığının. Şarkıyı bilmiyorlar muhtemelen falan. Sonra parça bitiminde bütün o barda ne kadar kişi varsa alkışlamıştı onları. Hani dalga geçercesine falan.
Bayağı bir burada böyle bir anımda.
Sar vermişti ona.
Görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar pazar sohbetleri tüm hızıyla devam edecek Wind of Change'dan sonra.
Change.
Cihangir stüdyolarından yayınını yapmakta olduğumuz pazar sohbetleri ben diyeceğiniz Keep Club'in ve Play Alone'la devam etmekte.
Evet ediyoruz, devam ediyoruz. Parçanın etkisinden de çıkalım. Ne dedik, ne diyorduk?
Ergenekon meselesi hakkında biraz
konuşmayacağız diye lafa girip 5-10 dakika konuştuk herhalde.
Konuştuk ama yani detaylı olarak konuşulacak bir durum da aslında dediğimiz gibi yok. Aslında sahne şu anda son derece bulanık ve ortada kırıntılar var ve biz onlardan belki biraz işte fikir yürütmesi yapabiliyoruz.
Açıkçası bırakalım da yesinler birbirlerini, bakalım ne çıkacak modundayım.
Bu da bir bakış açısı tabii ki. Ama elbette işte bu dediğimiz gibi yani bu birbirlerini yerlerken işte ortaya bir şeyler çıkıyor ve biz onlardan nasipleniyoruz. Yani buna nasiplenmek de demeyelim de aslında bizim yapmamız gereken geçen gün işte babamla sohbet ederken yine bu konu üstüne durum analizi yapmamızı sağlıyor aslında bu ortaya çıkan tablolar. Yani hani neredeyiz, durduğumuz yer neresi, en azından hani az veya çok tablo biraz daha olsun netleşiyor Türkiye adına.
Anlıyorum, doğru. Bu arada Ali amcanın Cem Uzan'la ilgili de çok şahane bir tespiti vardı. Hani elbette ben hani çok yüzeysel bir şekilde işte bu Ergenekon operasyonuyla işte Cem Uzan'ın üzerine gidilmesini biraz bağdaşlaştırmıştım. Ama Cem Uzan meselesinde tabii daha başka dinamikler de işin içindeymiş. Cem Uzan'ın işte bu sermaye sınıfı arasındaki bir çatışmanın sonucunda da hani çıkart çatışması sonucunda da üzerine gidildiği ile ilgili bir tespiti var. Onun için de teşekkür ederim kendisine katkısı için.
Evet, elbette AKP hükümeti şu an hani Ergenekon gibi pis bir oluşumu gün yüzüne çıkarırken kendisi sütten çıkmış ak kaşık değil. Her ne kadar şu anda biraz sonra ona da değineceğiz. Hakkında bir kapatılma davası olsa da aslında kapatılma davasının işte nedenleri de şimdi söyleyeceğim şeyler değil. O da aslında ilginç bir şeydir. Yani AKP aslında diğer tüm hükümetler gibi diyebiliriz. Kendi çıkarları için bu biraz aslında şey bir cümle olacak. Daha etmeyeceğim cümleyi. Her neyse şunu söylemek istiyorum. Bugünkü Türker Alkan'ın köşe yazısında Türker Alkan bu arada Radikal'de yazıyor. AKP Krallığı adı altında bir yazısı var. Çok biraz işte bu Kemalist bakış açısıyla saldıranlardan bir tanesi kendisi ama güzel bir sonuçta bir bilgi var bu köşe yazısında. Direkt alıntı yapmak gerekirse Artvin'in Yusufeli ilçesinde TEDAŞ'a alınacak 15 işçi için verilen ilanda başvuruların AKP ilçe başkanına yapılması istenmiş.
Ya işte utanma, yani gerek yok artık hani bunun gizli gizli yapılmasına ya da hani yokmuş gibi gösterilmesine gerek yok. Çünkü tek yani mutlak iktidarlar ya şu anda hani kendilerince yapacakları her şey meşru. Hani kadrolaşma o kadar artık şey ki onlar için meşru ki hani gazete ilanıyla bile bunu açıkça hani dile getirebiliyorlar. İşte rahatlık böyle bir şey tabii.
Yani işte komik, yani bir yandan komik diyoruz da bir yandan da işte
ya bu malumun ilanı aslında hani bir yandan. Şimdi dedin ya bu gibi durumlarda hani babanla konuştuğunda tablo konusunda hani biraz daha fikir sahibi oluyoruz, durum tespiti yapıyoruz gibi bir şey söylemiştin. Hani burada mesela şey var, yani bu zaten hani hep olan yani kadrolaşma işte yerel ya da işte yani genel yönetimlerin hani sürekli yaptığı bir şey. Yıllardır yapılan bir şey. Burada sadece hani onu ilan ediyor. Yani artık bunu gazeteyle de gazete ilanıyla da yapabilecek boyuttayız diyor. Zaten kimse de şaşırmaz buna. Hani bunun Türker Alkan da zaten hani herhalde şey demiyor. Aa nasıl olur? Nasıl kadro ulaşabilirler değil de o kadar kendilerine güveniyorlar ki artık rahat rahat yapıyorlar falan diyor. Yani asıl kötü olan kadrolaşmaya tepki göstermeyecek kadar kanıksadı konu.
Peki ben direkt sana bir soru olarak konuya açayım. Bu gündemdeki en büyük işte başlıklardan birisi olan AKP'nin kapatılma davasıyla alakalı senin kişisel görüşün nedir?
Ya kişisel görüşüm şey tabii bu böyle hani siyah beyaz kadar hani net kesin bir cevap verebileceğim bir işte durum değil, bir soru değil ama birkaç alt başlık denince dersek bir kere hani AKP benim gözümde şeyin şu an için işte rejim için tehlikeli bir parti değil. Bildiğimiz gayet yeri geldiğinde liberal, yeri geldiğinde vahşi kapitalizmin hani gereklerini çok güzel bir şekilde yerine getirebilen, her şeyden önce tabii birçok diğer iktidar gibi emek ve emekçinin karşısında olan ya sıradan bir parti benim için. Hani bu anlamda çok da fazla hani şey görmüyorum. Yani haklarında onlara yöneltilen hani eleştiriler ya da işte irticanın hani şey odağı olmaları bana biraz bahane gibi geliyor bu. Hani kapatılma bahanesi ve ayrıca en çok da bu durumdan yararlanacak olan yine kendileri. Hani çünkü ta şeyden beri işte Erbakan döneminden beri kapatılmakta olan bir akım zaten bu. Hani biraz onlar da değişerek gelişiyorlar ama ve hani sürekli güçlenerek çıkıyorlar. Çok güzel de mağdur mazlum pozlarını da çok güzel yapabiliyorlar. Ya hani demokrasi içinde eğer demokrasi açısından da değerlendirirsek kötü tabii. Hani bir partinin kapatılma ile yüz yüze gelmesi hukuken o ülkedeki hani sistemde bir sıkıntı olduğunun çok açık bir göstergesi. Bence demokratik de değil. Ya bu böyle çözülebilecek bir şey değil yani. %50 oy alan bir partiyi sen yasak kardeşim kapatın deyip kapatamazsın. Kapatırsan yenisini açarlar. O yani bir şekilde bu devam eder. Ve olan da demokrasi olur. Hani demokrasi kültürünü olur benim nazarımda.
Ya hani şöyle bir teknik bilgi de vermek gerekirse bu iddianameyi hiç inceledim mi bilmiyorum bu kapatılma davasıyla alakalı. Şöyle bir şey var. Yani iddianame neredeyse bütün işte söylemlerden oluşuyor. İşte gazete demeçleri veya işte o kayıtlar falan. Ve bir yazı vardı. O yazıda şey diyor, İsmet Berkan'dı zannedersem. Şu an net hatırlayamıyorum. Hani savcının tek bir atışlık işte hakkı var. Tek mermisi var ve bunu hani ben yerinde olsam onun çok daha iyi bir iddianameyle işte açığa çıkartırdım. Sadece böyle söylemlerle bu iş olmaza getiriyor. Orada da şöyle bir önerisi var. Yani görüşü var. Sonuçta siyasi parti üyeleri veya liderleri fark etmez. Onların da hani yazar çizerler kadar bir düşünce özgürlüğü, hani söyleme özgürlüğünün olması gerekmez mi? Diyor. Bence aslında bu gerekli. Yani şöyle bir şey var. Tamam, bu yazarlar, çizerler, elbette ki bir siyasi parti üyesi olduğun zaman bir görüşü, yani oradaki programdaki bir şeyi temsil ediyorsun. Ama hem bir yazarsın hem de işte milletvekili olmuşsun. O zaman hani ne yapacaksın mesela? Yani orada da öyle bir ikilemde kalma durumu oluyor. O yüzden hani söylemlerle, düşüncelerle değil de daha ciddi ciddi uygulamalarla bir iddianame oluşturulsa ve bu iddianameler hani işte laiklik üstünden değil de gerçekten somut bir şekilde halkı etkileyen, az önce mesela söylediğimiz gibi işte
kadrolaşmayla ilgili mesela ilgili bir dava açsan eyvallah diyeceğim de hani mesela şey var burada da. AKP türban uyarısında kulak verseydi bu dava açılmayacaktı demiş Yargıtay Başsavcısı. Yani AKP türban uyarısında kulak vermedi ve o yüzden de kapatma davası açıyorum. Bu saçma bir şey ya. Yani koskoca bir iktidar partisini kapatmaktan bahsediyorsun hani. Ve işte o olsaydı bunu yapardık, o bunu verseydi biz de şunu verirdik falan gibi. Ya bilmiyorum hani.
Bir de ya şu da var. Yani insan ya insanlar bunu göremiyor mu bilemiyorum ama hani özellikle işte muhalefet partisi diyelim. Hani ne kadar muhalefet partisi olduğu da düşünülecek olan CHP'den söz ediyorum. Yani bu biliyorsun ilk başta bir sivil anayasa muhabbeti vardı. Evet. O bu türban meselesiyle çok güzel kaynadı. Ve o türban konusunda da bu İtalya'da işte Tayyip Erdoğan'ın velev ki siyasal simge olsa ne olur demesiyle başlayan bir tartışma vardı. ve orada bir anda herkes ayaklandı. İşte rektörler bilmem ne falan, bu yok yasası değişti. Bir günlüğüne de olsa işte bazı üniversitelerde işte öğrenciler serbest kaldılar. Bu arada parantez açmak istiyorum. Yani bu türban konusuna çok daha detaylı bir konu ama mesela Bilgi Üniversitesi'nde geçen gün pazartesi günü gittiğimde sınıfta bir tane türbanlı bir insan vardı. Bizim bu Sorberi ile alakalı yaptığımız yayında. Yani bir şey olmuyor. Yani hani işte okulda da birkaç tane daha başka insan gördüm yani türbanlı. Yani hani bir rejim karmaşası doğmuyor orada. Yani o orada oturuyor, diğerleri diğer tarafta oturuyor. Yani bir sıkıntı yok ortada. Hani olunca
ya bir de zaten neyse, olup olmamasıyla yani bir şeyi yasaklamak, yani yöntem de tartışılması gereken bir yöntem.
Evet. Bu hani türbana o kadar girmeyelim evet. Şimdi.
Bu arada parti yasaklamaktan bahsetmişken tabii aklımıza hani işte, DEP, DDP yani işte yani Türkiye'de parti sürekli kapatılıyor zaten. Hani Türkiye'de işte parti kapatmak demokrasiye çok aykırıdır. İşte antidemokratik bir uygulamadır. Demokrasimizin gelişimine işte vurulan bir darbedir falan diye bir sürü işte liberal demokratlar ya da işte demokratlar görüş bildiriyor ama hani parti kapatılması da yeni bir şey değil. Yani AKP kapatılınca demokrasimize zeval geliyor ya da işte zarar görüyor ama DTP kapatılınca ya da DEP kapat, neyse hani o akım, o
tabii o öyle de
o zaman demokrasimiz için bir şey sıkıntı olmuyor. Sözlükte ya da %10 barajı, yani önce meclise almak istemiyorsun. %10 barajını koyuyorsun. Hadi meclise de bir şekilde girdiklerinde de kapatıyorsun. Sıkıntı olmuyor demokrasi için. Ama işte AKP kapatılınca büyük sıkıntı. Hani burada da bir ikircikli tutum var işte. Diyoruz ya hani yani insanlar yani yiyorlar birbirlerini. Biz işte ne çıkarsa bahtımıza diye bekliyoruz. Hani tablo çok da temiz değil. Hani bir taraf çok haklı, bir taraf haksız. İki cepheden biri siyah, biri beyaz gibi de bakamıyoruz olaylara o yüzden.
Bakamıyoruz çünkü hani derdimiz demokrasi aslında. Yani şu çok anlaşılamıyor. Yani AKP yanlışı mıyız? Hayır. Yani AKP'nin hani siyasetini onaylıyor muyuz? Hayır. Yani o kadar rezil rüsvan politikaları var ki sabahlara kadar eleştirebiliriz. Ama bir partiyi kapatmak
yasak hani yasağa karşıysan yasağı her zaman karşısındır. Yani hani AKP'yi kapattığında da AKP kapatılmasında da karşı olursun. DTP kapatıldığında da karşı olursun. Hani türban yasağına da karşı olursun ama atıyorum işte Alevi derneklerin herhangi bir işte hak talebini yasak getirdiğinde ona da karşı olursun. Sonuçta demokratik olan tavır bence budur. Ve samimi olan tavır da budur.
Yani şöyle AKP'nin aslında bu az önce onu diyordum. Muhalefet cephesi AKP'nin yani ekmeğine yağ sürdüğünden habersiz mi? Bu kadar gerçekten aptallar mı? Eğer hani AKP'yi bitirmek istiyorlarsa, yani bu akımı bitirmek istiyorlarsa gerçekten çok kötü danışmanları, fikir üreticileri var bu insanların. Çünkü o türban meselesiyle başlayan AKP bunu türbanı işte gök yasasını değiştirerek falan sırf oy toplamak için sonuçta Anayasa Mahkemesi'nden veya başka yerlerden bunun döneceğini bile bile bu değişikliği yaptı ve bakın ben yaptım ama işte onlar buna tekrar engel oldular. Hamasetini yapacak. Ne zaman? 2009 yerel seçimlerinde. Şimdi yine bu kapatılma süreci var. Velev ki kapatıldı AKP. Parti kurmak öyle çok zor falan bir iş değil. Yani 20-30 tabii kişi canım, bir araya geliyorsun, parti kuruyorsun.
Ya kapattığı gün, ya kapatılmadan önce hatta neredeyse açar yani. O, ya işte hani demokrasilerde çare tükenmez gibi bir ara moda bir laf vardı ya. Tükenmiyor. Hani açıyorlar, yine açıyorlar. Yine önünü kesemiyorsun öyle. Hani
ve o zaman yani şunu sormak ya, gerekiyor işte %47'den böyle aman Allah'ım ülke nereye gidiyor diyen insanlar 2009'da %60'ları %70'leri görünce ne diyecekler?
Valla şeyde %47 aslında işimi de şey kısmı var %47'den önce Türkiye nereye gidiyor bu seçimde işte milliyetçiliğe çok ihtiyacımız var deyip hani önce bir MHP ile ittifak önerildi falan filan neyse sonuçta bir cephe oluşturuldu ve seçimlerden de büyük bir hezimetle çıktılar. İşte önce şey dediler ilk tepki işte bu halka yanılmaz işte bu halk kimi seçeceğini bilmiyor bu halka müstahak falan deyip hani işte o seçkinciliklerini konuşturdular falan. Ondan sonra şu anda da şey var işte hani az önce sen dedin ya AKP'nin kapatılmasına karşı olunca AKP'li olarak yaftalanma. Yani bir kutupları ayırma gibi ya da işte AKP karşıtlarını ulusalcı cepheli toplama gibi bir gayret var. Hani şu anda muhalefetin üretebildiği tek strateji bu bence zaten. Hani Türkiye'de ya işte siyasal İslam'ı yani o da siyasal İslam bile aslında yanlış bir şeydi. AKP'yi nasıl tanımlayacağım ben de bilmiyorum. Yani ya AKP sempatizanısın ya da şeysin, işte ulusalcısın. Yani böyle saçma sapan bir
kutuplaşmaya sağladılar.
Yani bu bunların işte iki tarafında beslendiği bir hani bence strateji. Bir taraf burada mazlum rolünü oynuyor, bir taraf işte Şahin rolünde. Hani İkisinin de işine geliyor gibi ya. Yani ne bileyim mesela Deniz Baykal'ın muhalefette kalmaktan çok büyük bir sıkıntısı yokmuş gibi. Hani çok güzel alışmış devam ediyor gibi geliyor bana. Özellikle açıklamalarıyla hani
şovenistler ya. Yani olayı direkt şova dökerek prim yapmaya çalışıyorlar ama yani CHP işte CHP'liler de artık her ne kadar yani gördüğüm işte CHP'li arkadaşlarım hatta bunlardan çoğu işte CHP gençlik kollarına böyle üye falan insanlar. Bak, işte Deniz Baykal gitmeli, Deniz Baykal'la bu iş olmaz falan diyorlar ama adam tekrar seçiliyor. Yani
ya tabii orada bir de işte demokrat yani partiçi demokrasi sıkıntıları da hani.
Tabii
ya bak mesela şey vardı Obama ile şey Hillary Clinton'ın yarışını görüyoruz şu anda. Yani aynı parti içerisindeki iki başkanlık adayı Trump'ın hani çekişmesi ne kadar uzun zamandır devam ediyor falan ki hani Amerika demokrasisi hakkında bir şey de söylemiyorum. Hani orada da hani başka sıkıntılar var ama en azından hani iki tane şey var. Herkesin gözü önünde birbirinin alternatifi olmaya çalışan iki aday var. Bizde öyle bir şey yok. Yani şu anda herhangi bir partide bir şey yok. Hani işte junta gibi şey gibi yani her partinin bir diktatörü var ve hani onlar bir şekilde
el kaldır diyorsun, kaldırıyorsun.
Evet, demokratlık oynuyorlar.
Grup kararı denen son derece saçma şey geçerliliğini sürdürüyor. Yine bir mesaj. Esası şu, sermaye arasındaki çatışmaya bizlere taraf olmaya itiyorlar.
Tabii canım. Evet. Ya burada evet işte ya AKP'lisin ya işte ya CHP'li ya da işte MHP'lisin yani ya laik işte milliyetçi ulusalcı işte şahin bir işte bakış açısında olman siyasi çizgide olman gerekiyor ya da işte AKP'li gibi bu şey ulusallaşmaya yani bu saçmalığa hani bir şekilde kanmamak ve hani doğru olması gereken tavrı almak lazım. Yanlışa yanlış bir şeye bir şey demek lazım.
Bugün yine Gökhan Özgün'ün Radikal'de çok güzel bir yazısı var. Okumanızı isterim. Oradan yine bir alıntı yapacağım. Biraz uzun da olabilir belki ama. Diyor ki, bence uzun süredir siyaset zemini hiç bu kadar acımasızca daralmamıştı. Şöyle düşünün, sanki bir askeri darbe oldu ve kimse bunun farkında değil. Ve hiçbir şey olmamış, bir siyasi zemin varmış gibi siyaset konuşmaya devam ediyoruz. Siyaset zemini o kadar daraldı ki neredeyse görünmez oldu diyor. Bu daraltma sonucunda da işte zaten bu dediğimiz bu çıkar çatışması, işte insanların kutuplaşmaya zorlanması durumu ortaya çıkıyor. En sevdiğim kısmı şu, şunu diyor. Aslında bu bölünme de bu kadar çıplaklaştı ki darbeye karşı olanlar ve darbeye taraftar olanlar diye. Darbe ne kadar tanksız tüfeksiz yapılırsa bu bölünme de o kadar siyasiymiş gibi duruyor. Çünkü tanksız tüfeksiz darbe, darbe değildir deme imkanı veriyorlar. Bu da siyasi bir tercih olarak insanların önüne konulabiliyor. Halbuki darbe bir siyasi tercih değil, vicdani bir tercihtir.
Evet, özellikle sondaki o vicdani tercih kısmı. Ya işte bir de bu politikayı üretenler var. Yani hani ona nasıl yani tahayyül edemiyorum. Hani darbeyi desteklemek siyasal değil, vicdani tercihtir de. Bir de bu koşulları hazırlayan Türkiye'de hani belli başlı kurumlar, kişiler var. Onların hani vicdanıyla ilgili gerçi fazla da konuşmaya gerek yok da.
Ben yine daha etmek istiyorum burada. Sen bir iki yerde. Evet ya bu ama gerçekten güzel bir yazı. Hani gazete almadıysanız da hani radikal.com.tr'den girip okuyabilirsiniz. Siyaset bu kadar daraldığında benim gibi sade demokratların AKP'nin yanı başına çekileceği de bir sır değil diyor. Aynı yani az önce bizim belirttiğimiz gibi. Bir de şurada diyor ki işin garibi siyasi tercihlerimden şüphe ettiğim olmuştur ama insan denen fannin vicdani tercihlerinden şüphe etme lüksü yoktur. Tehlike burada başlıyor diyor. Yani vicdanımın emrettiği yerde duruyorum. Siyasetten tercih ettiğim noktaya çekilmek, AKP'den uzaklaşabilmek için demokrasiye ihtiyacım var diyor. Çünkü bir paragraf üstte işte AKP'nin kapatılmasına karşıyım ve bu konuda işte Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum gibi bir yazısı vardı. Düşüncesi vardı. Yani bu kutuplaşma yüzünden ister istemez hani dışarıdan gözüken bizler demokrasi yanlısı insanlar bir şekilde işte AKP yanlısı gözüküyoruz ama eğer gerçek bir hani demokrasi ortamı olsa biz de kendi görüşümüzü artık bakın bir de şu var deme noktasına gelebilsek. Bu da işte siyasetin daralması sonucunda oluşan bir şey.
Ya tabii canım hani ama bu daraltma işte uzun zamandır hani yürütülen bir şey, operasyon mu diyeyim ve hani bu daralma yüzünden biz AKP'nin yanında görülüyor olabiliriz ama bu daraltmayı asıl bence başlatan hani daha doğrusu daraltmanın asıl aktörü muhalefet ve Türk bürokrasisi mi diyeyim hani bayrak asma eylemi yapan kimse o yani hani ya AKP'lisin ya da bayrak as hani ya da Türksün işte Türkiye'lisin vatanseversin neyse hani falan filan. Yani bu kadar keskinleştirip bu kadar daraltırsan alanı sonra işte %47'yi alır adamlar sen de oturur alarsın. Ya da işte böyle çırpınırsın falan filan hani. Ve işte ya bu aslında tartışma basit bir tartışma. Hani işte demokrasi eksikliği ve demokrasi yolunda hani çekilen sıkıntının hani dile getirilmesi aslında bizim şu anda yaptığımız ve hiç de AKP'nin herhangi bir uygulamasını destekliyor da değiliz. Ama yani partide yasaklamaya da hani hayır dememiz gerekiyor ya, bu kadar açık, bu kadar net. Hayır diyen başka kesimler de var tabii şu anda, özellikle medyada hayır diyen kesimler de var, hani liberaller, işte demokrat olduklarını iddia edenler, ama bunların içerisinden bazıları işte DTP ile ilgili hani sıkıntılar olduğunda aynı teknik anlamda aynı sıkıntılar bunlar, hani direkt parti kapatılması gündeme geldiğinde demokrasinin D'sini ağızlarını almıyorlardı, hani bu böyle bir şey değil. Yani demokrasi maalesef böyle bir şey değil demek istiyorum kendilerine.
CHP ile çok ilgili çok güzel bir tanım vardı. İstersen onu da es geçmeyelim.
Ahmet İnsel'in Radikal 2'de bir tanımı var. Daha doğrusu bu bir sanıyorum hani oldukça uzun ve bir yazının da şey içinden alınmış. Şey demiş Ahmet İnsel, CHP demokrasinin laiklik ve cumhuriyetin olmazsa olmaz tamamlayıcısı olduğunu kağıt üzerinde kabul etse de Türkiye'nin özel koşulları nedeniyle demokrasinin bu ülkede cumhuriyet için büyük bir tehlike oluşturabileceğini düşünenlerin partisidir. Yani CHP'ye göre Türkiye'nin özel koşulları var ve demokrasi bizim ülkemiz için büyük bir tehlike oluşturabilir. Bu yani hani bence budur.
Çok evet evet, yani harbiden budur denecek bir cümle. Sadece işte bunu CHP ile de kısıtlı...
Ha bu tabii, bu yazı CHP nedir? Zaten yazının başlığı CHP nedir? Yoksa bu şu anda durum tahlili yapıp sadece CHP budur demek istemedik ama Ahmet İnsel de CHP nedir adlı yazısında böyle bir paragrafa yer vermiş ve biz de bunu size aktarmadan edemedik. Ha MHP nedir'e gelirsek aman aman gelmeyelim yani, başımızı belaya sokmayalım şimdi. kendimi tutamayıp hani neyse. Ya işte şey, bir şekilde alan daraltılıyor. Şimdi kelimeyi çok fazla kullanıp onun da anlamını daraltmak istemiyorum. Ya demokrasi, demokrasi. Ya diyalog, işte diyalog şeyi bir şekilde platformu, diyalog zemini daraltılıyor. İşte iktidar mücadelesi hani güç savaşına, kavgaya dönüşüyor. Bu da demokrasi değil. Hani ve uzaklaştırıyor seni demokrasi ortamından ve hani işte güvensizlik, işte korku ortamı oluşmaya başlıyor. Statikocu kurumlar ve işte pragmatist bazı diğer kurumların hani işte yarattığı bu alan en çok da bize, yani işte halka bence bir şekilde zarar veriyor. Genel anlamda. Ha bunun tabii iktisadi falan kötü boyutları da var. Bakalım ne olacak, sonumuz hayır olsun diyorum ben.
Kandım. biz de yani tekrar belirtmeye gerek var mı, ama bu AKP'nin kapatılma davasına karşı olan taraftayız.
Evet, AKP ile bir AKP'nin tarafında falan değiliz. Hatta yani
bu şuna benziyor. Ben çok seviyorum bunu söylemeyi. Hani türban meselesinde de türban yasağına karşı olup AKP yandaşı olmayan ama türban denen cisme de karşı olmak herhalde işte sadece biz demokrasi için debelenen insanlara mahsus bir durum.
Yani evet evet.
İnsanlar bu işte birbirinden farklı şeyleri göremiyorlar veya görmek istemiyorlar.
Ya tabii işte taraf olmak konusunda işte alan daraltıldığı için hani olaylar karşısında kendi tutumunu, kendi duruşunu bir şekilde muhafaza edemeyebiliyor insanlar ve hani işte bu devirde bu lazım, şu devirde şu lazım diyerek mesela kolaylıkla hani milliyetçi cepheye kayan insanlar oldu benim çevremde. Hani artık lazım ya, yani ben de istemiyorum ama bu adamlar bunu hak ediyorlar falan deyip neyse, bu arada Ali abi şey demiş, Ali amca. Ali abi, abi diyelim aslında.
Dede
abi. Ali abicim ve bir AKP programı yapsanız fena olmayacak demiş. Yani bu kadar AKP kapatılmasın diye konuşup bir AKP programı yaparsak tam tersi. Yani 10 tane uyum olsa bir tanesini vermem gibi bir şeyle sonuçta bitirirdik herhalde o programı da. Yapmayalım ya AKP programı.
Yaparız ya belki.
Yapar mıyız?
Belki yaparız.
O zaman sinirlenmeden yapalım.
Sinirlenmeden. AKP deyince Bir de dün Taksim Gezi Parkı'nda bir eylem vardı. TRT muhabbetini söyleyeceğim. Ben hani dün belge bir değil mi? Dün ne olduğunu orada pek algılayamamıştım. Hatta böyle Türk bayraklarını falan görünce yine işte herhalde ulusalcıların işte
başka bir eylemi
diye düşünmüştüm. Ama bugün gazetede gördüm. TRT yasasında bir değişiklik var. Yapılmak isteniyor daha doğrusu.
Çağdaş Gazeteciler Derneği ve işte TRT çalışanları yapmış o eylemi. Biz de o eylem üzerine hani bir bakalım nedir ne değildir dedik ve işte Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin açıklamasını bulduk. İstersen sonra oku. Daha yakınsın.
Ben bir kere şunu söylemek istiyorum. TRT çalışanlarının eylem yaptığını ben ilk defa görüyorum. Yani daha önce varsa da bilemiyorum. Çünkü TRT gerçekten hani bu devlet kuruluşları arasında imtiyaz sahibi olan, hani ayrıcalıkları olan kuruluşlardan bir tanesi aslında.
Çalışanların yani imkanları açısından
imkanları açısından. Yani işte maaşı iyidir, olanakları iyidir. Hatta çok fazla çalışmazsınız ama işte TRT'nin malzemelerini kullanarak işte dışarıya iş yaparsınız, susarsınız. Yani iyidir. TRT'de çalışmak, kapağı attın mı rahatsın gerçekten. Oraya girmek için de 1001 torpil falan gerekir hatta. Her neyse o da başka bir meseledir.
Ya işte tabii medyada kadrolaşmanın bir kalesi falan herhalde yani.
Aynen öyle. Yani her neyse o yüzden şaşırdım ben açıkçası TRT çalışanlarının bir eylem yaptığını.
Ya olsun ama sonuçta TRT çalışanlarının hani, tırnak içinde yine sınıf bilinci olmasa da ya da onlar kamu çalışanlarına, diğer kamu çalışanlarına onların yaşadığı sıkıntıların aynısını yaşamasa da sonuçta burada bir haksızlık varsa bunu da ve bize de denk geldiyse gündeme getirebiliriz en azından.
Elbette.
Ne yapmaya çalıştıklarını.
Direkt şöyle diyelim o zaman.
Ben bunları bu arada bol yaptıklarım işte.
Anladım. Çağdaş Gazeteciler Derneği TRT yasasında değişiklik öngören kanun tasarısıyla TRT Yönetim Kurulu'nun hizmetine gerek duymadığına karar verdiği her kademedeki personeli devlet personel dairesinin havuzuna göndereceği, buradan da başka kurumlara aktarılacağı hükmünün getirildiğini belirtmiş.
Gerek duymadığına karar vermek evet. Ve işte o karar verdiğini de havuza yollamak yani hani sürgün gibi bir şey bu. Zaten bir şey belli yani sakat bir yani ben TRT'de çalışıyor olsam korkardım mesela.
Kesinlikle. Bir de devam etmiş açıklama şöyle devam ediyor. Bu çok ilkel bir sürgün tasarısıdır. TRT'yi çağdaş yayıncılıktan uzaklaştıran iktidarın bu anlayışı 12 Eylül darbecileri tarafından 1981 yılında yine TRT'de uygulanmış, kara listeye alınan 101 yayıncı, yönetici, meslekleriyle, alanlarıyla ilgisi olmayan çeşitli bakanlıklara sürgün edilmişti. Bu acımasız faşist girişim TRT tarihine 101'ler olayı olarak girmişti. Getirilen yeni yasa tasarısıyla iktidar ve TRT yönetimi sırf kendi partizanlarına kadro açmak için darbecilerin yöntemlerini denemektedirler. Yeni 101'ler, yeni kara listeler hazırlayacak kadar gözü dönenleri TRT'yi daha fazla tahrip etmemeye davet ediyoruz diye bir açıklamaları var.
Etsinler. Yani biz de iletelim. Biz de buyurun söz sizin deyip şey yaptık. Hani hatta kendimiz araştırıp ilettik mesajlarını. Evet. Daha ne yaptık değil mi?
Yani ya burada ne bileyim işte biraz benim de sinirim bozuluyor. Daha önce neredeydiniz? Hani TRT içindeki işte o kadrolaşmalar esnasında neredeydiniz? Hani bu kadar
de, yani tabii canım o
Yani bir de bunları işte söyleyen insanların da çok böyle temiz yollardan, sınavlarla hak ederek TRT'de çalışmaya başladıklarını açıkçası ben düşünmüyorum.
İşte yine aynı durum ya hani iki taraf var ve iki taraf da hani şey değil gibi, temiz değil gibi. Yani bir taraftan kadrolaşmanın önünü açmak için işte TRT yasasını değiştiren bir hükümet var. Diğer taraftan hayır diyen çalışanlar var ama yani... İşte burada sadece bu duruma odaklanıp tarafların sicillerine bakmadan uygulama yanlış mı doğru mu ona bakmak lazım. Yani uygulama şu anda yanlış. Yani kimseye yani
sürgün ne demek ya? Yani hani bu adı elbette işte sürgüne gönderiyorum işte seni kızağa çekiyorum denmiyor.
Merkeze almak,
merkeze almak
falan filan.
Yani ama işte bu sadece şunu da belirtmek gerekiyor. İşte AKP'ye has şeyler değil bunlar.
İyi yani. Şey mi ya, kadrolaşma TRT'de şimdi mi başladı? 5 yıldır mı var? 5,5 yıldır mı var yani? Hani, biz bundan önceki TRT'yi de biliyoruz. Hani bildiğimiz TRT işte.
Ya, sonuçta TRT'nin başına atanan insan hükümet tarafından atanıyor. Ya hani öyle bir şey var. Hatta TRT hakkında şöyle ufak da bir bilgi vereyim. Elektrik faturalarımızdan TRT'ye para gidiyor abi. Onu biliyor musun? Aynen. Tabii canım. Yani bizim elektrik faturalarımızdan direkt TRT'ye para gidiyor. Sonra bütün bu aldığımız bandrollü işte radyo olsun, televizyon olsun, işte MP3 çalıcılar olsun, o bandrolden TRT'ye para gidiyor. Böyle bir kurum aslında. Yani böyle bir yanı da var.
Ben bu parayı nasıl geri alabilirim? Nereye başvurman lazım?
Alamıyorsun.
İzlemiyorum abi ama ben yani ben istiyorum o parayı geri.
Ya olmaz.
Evet, tabii her şeyi bir tarafa tutayım abi. Doğru.
Şey yapabilirsin belki, yani kaçak elektrik kullanabilirsin, onu da tasvip etmem.
Yok canım, o ilgisi yok, yapmam öyle bir şey. Ama yani TRT neyse ya.
Öyle ilginç, ben de ilk bunu öğrendiğimde şaşırmıştım ama bu gerçek yani.
Bu arada deprem vergisi veriyoruz hala, o geçici vergi olarak.
Hala veriyor muyuz?
Tabii canım. O işte özel iletişim olarak hani adlandırıldı falan filan. Cep telefonlarının görüşmelerimizin pahalı olmasının sebeplerinden biri de o. Ya vergilendirme kısmı da evet. Bir günde vergi konuşalım ya. Türkiye'de işte...
İktisatçı alalım yanımıza diyorsun.
Vallahi herhalde buluruz.
Buluruz. Buluruz. Yine soru cevap şeklinde, hatta biz sorarız, o anlatır.
Evet, olabilir ya. Bugün fazla şey
bugün yok. Evet, biraz havadan zannedersek yani bahar geldi diyorduk. Tekrar havalar bozdu.
Depresif bir şey var, mod var ya. Nedense. Ama güzel bir ışık var fotoğraf için.
Evet evet, bugün güzel fotoğraflar çektik. Bu arada öyle mi demişim? MP3 çalıcı dedim. Eka. Şimdi beni sinirlendirme. O zaman bir parça arası evet, verelim artık.
Benim karnım acıktı.
Senin karnın acıktı.
Siz ne yedik bugün? Mi? Bir şey yemedik abi. Bir kahvaltı ettik. Saat 8 oldu hala. 7 oldu.
Kahvaltı ettik dediğin akşam akşam olmuştu artık yani. Neyse. O zaman yine klasikleşmiş bir parça R.E.M'den gelsin. Losing My Religion yani.
Bunu da dans etmesinler ama insanlar.
Evet ya, bununla da dans etmesinler. Türkçesini sen söyle.
Niye ben söylüyorum Losing My Religion? Dinini kaybetmek mi?
İnanç aslında o ya.
İnancımı kaybediyorum. Kaybederken. Nasıl?
Kaybettik.
Ama losing derken gerçi evet.
R.E.M'den dinliyoruz arkadaşlar. Yine bir dönemin çiplerinin dans ettiği parçalardan bir tanesi. Losing My Religion geliyor.
AKP'den sonra da bu parçayı girmek evet. Tam gerekli mesajı verdik. Yani arkadaşlar AKP'li falan değiliz. Allah kahretsin sizi.
Çal abi.
I haven't said was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Canlı dinledik. Imagine. Imagine'da aslında...
Bana sorma bir şey ya.
sözleri itibariyle çok çok değerli bir parça. Bir kısmını bir buple...
kuple.
Bir kuple. Ya. Değil mi? Bupleni. Şey diyor adam, bu arada hani John Lennon'da 70'lerin aktivistlerinden saydığımız bir abimizdi ama işte bir suikasta o da kurban gitti. Bir şey diye geçiyordu aslında, işte bir hayranı tarafından öldürüldü falan deniyor da onun hakkında da çok böyle spekülatif mevzular var, komplo teorileri var. Şarkının sözleri şöyle kısaca: hayal et cennetin olmadığını, denersen kolaydır, cehennem yok altımızda, üstümüzde ise sadece gökyüzü. Tüm insanların bugün için yaşadığını hayal et. Hayal et malın mülkün olmadığını, merak ediyorum yapabilir misin? Ne açlık var ne açgözlülük, insanların hepsi kardeş, tüm insanların tüm dünyayı paylaştığını hayal et, diyor. Böyle.
Tabii bunlar zararlı, bunlar birlik ve beraberliğimize gölge düşürebilecek şeyler, sözler. Hani Can abi iyi ki bu dönemde Türkiye'de yaşamıyor ya. Zor olurdu yani, bayağı zor olurdu.
Gerçekten yine hoş tespitlerde bulundum.
Ya, yanlış mı, yalan mı?
Yok yok, doğru canım, doğru canım. Bir şey demiyorum. Bugün yine ilginç bir haber gözüme ilişti. Senin de ilişti mi?
İlişti, ilişti. ÖSS zaten...
Evet, ÖSS'ye az kaldı. Gerçekten bir dönemin herkes için, tüm gençleri için kabusu olan bir sınav sistem.
Abi, biz nasıl girdik ÖSS'ye falan çalıştık?
Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Yani nasıl onu, hani onu aşmışız? Gerçekten büyük başarı.
Evet evet. Yani ama kesin bir zarar verdi bizde. Bir sıkıntı vardır ya ÖSS yüzünden. Tüm girenler, tüm giren öğrenciler de vardır. Eminim bizde de var yani. O bir sene falan ders çalışma, çalışmama. Çalışsan da çalışmasan da sınavın geleceğini düşünme falan.
Benim elim yüzüm şişiyordu ya. Lise sondayken. Yani
kesin bir tahribat yaratıyor ya. Nedir haber?
Haber şöyle. Halkalı Toplu Konut Lisesi'nde kursa gidecek durumu olmayan öğrenciler çözümü kendilerinde buldu. Okulda başarılı öğrenciler anlatıyor, diğerleri dinliyor. Şimdi hani tamam, fotoğrafta böyle yüzü gülen, gerçi şu arkadaşın hiç yüzü gülmüyor ama
evet, o yorulmuş ya,
o bayağı bir yorulmuş ama bak elinde kalemleri böyle
muhabir rica etmiş herhalde, hadi çocuklar şöyle poz verin diye. Ya dayanışma güzel,
dayanışma ama, güzel ama bir aması var yani. Bir aması var. Bu işte öğrencilerin kendi kendisini eğitmesi ne demek bir kere yani. işte başarılı öğrenciler işte arkadaşlarına ders veriyorlar. Bunu da işte okulda gerçekleştiriyorlar anladığımız kadarıyla. Okul yönetimi de bunu destekler tabii. Niye kendi öğretmeni işte mesaisi dışında öğrencilere bedavadan işte ders versin
ki? Vermez zaten ya. Vermez. Yani öğretmeni, idareci ders verdiyse de hani öyle bir zaten etkisi yok. Ya hani bir kere ÖSS'ye okulda ayrıca çalışmak da ilginç. Hani yani bir, liseden sonra gireceğin sınav için lise müfredatı dışında bir başka müfredat hazırlayıp, yani ek çalışma müfredatı hazırlayıp o müfredatla o sınav için çalışmak. Ya çok ilginç, saçma sapan bir şey bu. Zaten dünyada hani bir bizde var, bir Yunanistan'da, bir iki ülkede daha var galiba. Hani dershane mantığı.
Evet evet.
Hani kolektif olarak.
Daha önce eğitim konusunda konuşmuştuk.
Ve hani bu zaten bir eğitimde fırsat eşitsizliği var. Bir de hani sosyal devletin vermekle yükümlü olduğu, hani eğitim hizmetinin adil dağıtılmadığı gerçeği var. Nereden baksak hani ne desek.
Şey de tabii manidar, hani bunun bu gerçekleşen olay Halkalı'da. Toplu konutların olduğu yerde herhalde bu lise, adından anladığımız gibi Halkalı Toplu Konut Lisesi çünkü adı. Orada da zaten bu eşitsizliği, yani Halkalı'daki işte insanların çocuklarının başına gelen bir olay. Bu işte Şişli Terakki'de insanların başına bu gelmiyor.
Yok canım, onların başına güzel şeyler gelir ya. Onlar en güzel şeyleri hak eden çocuklar. Bunlar işte çalışmak zorunda olan, yani kendi kendilerine. Ya şey ya, bir de gerçi gazete haberinde durum nasıl lanse ediliyor? Yani
ha, bir de onu da tabii lanse edilme şekline de değinmek istiyorum ben. Bunu hani güzel bir şey olarak, tamam bu güzel, hani özünde güzel bir şey. Yani çocukların bu parasızlıktan
yani mücadele
etmeleri, dayanışma içinde olmaları
falan
güzel.
Hoş, tabii, eyvallah.
Ama haberin genelinde şöyle bir hava var. Hani her şeyi devletten beklemeyin.
Ha. Böyle çözümler de üretebilirsiniz gibi yani, yalandan.
Yani, Hani bu olay aslında özünde güzel olmasının yanında aslında korkunç bir haber.
Tabii canım. Ya işte çocuklar maalesef 1,5 milyon kişi ÖSS'ye giriyor. Parası olan da dershaneye gidebiliyor. Sizin paranız yok. Yani kazanma şansınız işte istatistik olarak da düşük. Ya kafanıza göre takılın, başınızın çaresine bakın diyorsun sen çocuklara. O çocuklar da tamam, onlar da güzel, onurlu, hani hoş bir şekilde mücadele ediyorlar. Ama işte tablo genel olarak acıklı ya, hani ki bu İstanbul bir de ya, yani
evet ya, evet burada bir iki ufak röportaj da var. Dersi dinleyenler kadar anlatan öğrenciler de hallerinden memnun. tahtada arkadaşlarına matematik anlatan 11. sınıf öğrencisi Ayşe Erol bir yandan burslu olarak dershaneye gidiyor, bir yandan da evet arkadaşlarına ders çalıştırıyor. Öğretmen olmak istediğini söyleyen Erol, arkadaşlarıma faydalı olmak hoşuma gidiyor. Konuları anlatırken de tekrar etmiş oluyorum, bana da yararlı diye konuşuyor. İngilizce dersleri veren 10. sınıf öğrencisi Sevinç Yücel, teklifi düşünmeden kabul ettiğini anlatarak şöyle devam ediyor. Başka okullar böyle yapmıyor. Biz birbirimize destek oluyoruz. Anadolu ve Fen Liseleri sınavda bizden daha şanslı. En azından çaba gösteriyoruz. Yani, bu çığlık resmen bence.
Tabii canım, yani... Ya bu çocuklar yapmaları gerekeni yapıyorlar. Yani gerçekten hoş. Çözüm üretmişler kendilerince bir şekilde. Yani üretmeye çalışıyorlar. Ama ya acıklı işte hani bunu görmek, bunu ve bunun olumlu bir şeymişçesine, hani koskoca bir sorun içerisinden hani böyle olumlu bir örnekmişçesine bunu lanse etmek, hani biraz ne bileyim, hani hoşuma da gitmedi aslında ya. Yani tamam, burada bu tablo çok güzel ama bu aslında çok kötü bir tablonun şeyi, sonucu. Yani hani
ben zaten kötünün iyisi bile diyemeyiz buna, yok. Yani kötünün iyisi bile değil bu durum.
Ha, çocuklara tabii bol şans, yani o konuda yapacak bir şey yok da. Mesela aynı durumda ben olsaydım, hani işte iyi matematik bilseydim ve işte ne bileyim imkanım olsaydı aynı şeyi ben de yapardım tabii. Yani ders verirdim falan da kastettiğimiz orada bu değil. Kastettiğimiz asıl sorunu görmezden gelip hani yapay çözümlerle işte insanlara umut vermek mi diyeyim, ne diyeyim, toz pembe bir tablo çizmeye çalışmak, bu sıkıntı yaratıyor herhalde.
Kesinlikle. Bu esnada chat odamızda keyifli sohbetler devam etmekte. Hackathonların bir bilgilendirmesi var. Aslında bu konuyla da biraz bağlantılı. Bu arada da bu gazeteye de değinebiliriz.
Gazete.
Gazeteyi bilmeyenler olabilir.
Yani ben gazete yani, biliyor
biliyorsun da. Onu şey yapacağız. Gazete arkadaşlar, İstanbul'da yaşayanlar artık çok iyi biliyorlar. Bedava bir gazete, adı da gazete yani. O da korkunç bir facia aslında yani, gazete diye bir bedava gazete.
Sevmemişsin. İsmini anladık.
Ya gazete dağıtılıyor ve bunun sermayesi de
reklamdan falan mı?
Hayır.
Ben bilmiyorum.
Şey danışmanıydı Erdoğan.
Erdoğan danışmanı kimdi?
Neyse dur.
Bir adam.
Tamam. yani işte AKP yanlısı bir medya kuruluşu mu deriz artık? Medya kuruluşu sonuçta o da. Bir gazete çıkarıyorlar. İki tane gazete var bu şekilde. Birisi 20 dakika adında. Diğeri de gazete adı altında.
İkisi de bunların mı?
İkisi de bunların. Ve işte metroya giderken, yani sabah işte 6.30'dan işte 9'a 10'a kadar ellerindeki tüm gazeteleri bitiriyorlar. İnsanlara dağıtıyorlar.
Hatta arada zorla tutuşturdukları oluyor ya insanların ellerini. Yani bana oldu bir kere.
Yani ben iyi günler deyip yoluma devam ediyorum her gördüğümde. Sabun köpüğü gibi haberler var. İşte yanlı haberler. Hepsini bir şekilde analiz ettiğinizde görebiliyorsunuz. Oradan işte bir haberi Heka söylemiş şimdi. İstanbul'daki işsiz gençlerin %70'i iş beğenmiyormuş ya da tembel işçiymiş. İşte lafı söyleniyor. Hani bizim suçumuz değil.
İş beğenmiyorlar.
Diyor. Bu şu şekilde bağlayacağım. Yani burada da aslında işte hükümetin bu sosyal devlet dediğimiz oluşum var ya, bu halde hani öğrencileri koyması, ya biz elimizden zaten geleni yapıyoruz. Yani yani biz görevimizi yapıyoruz. Zaten.
Tabii canım. Öğrenciler çalışmıyor. Hani
gibi. Hani çalışmak istiyorsanız da bakın, size sınıf verdik. Dersten sonra sınıfta çalışın.
Otursunlar çalışsınlar işlerini. %70'i de iş beğenmiyormuş. Yani şimdi burada durum insanların iş beğenmemesi mi yoksa iş koşulları mı? Hani hangisi incelenmeli?
Tabii canım o,
yani
o
manipülasyon da... olur da hani bu kadar ucuzu da olmasın ya artık. Ama işe yarıyor ya Türkiye'de. Yani ne kadar aptalca bir argümanla toplumun halkın karşısına çıkarsan bir şekilde o kadar hani bir şey alıyorsun.
Şöyle biraz esprili bir komplo teorisi de geliştirebilirim bu konuyla ilintili. Sonuçta bu gazeteler sabah vakti veriliyor ya insanlara. En şapşal olduğumuz anlar.
Sabah sersemli, uyku sersemli, evet, mahmurluk falan.
Böyle sersem sersem okurken, aa doğru lan.
Hakikaten ya iş var da ben beğenmiyorum, doğru ya. Süper işler var abi de beğenemiyorum, bir türlü beğenemiyorum ya yani. Sabah evet.
Gibi gizli bir proje de olabilir aslında.
Evet, herkes böyle metrolarda şeylerde, otobüslerde mal gibi gazete okurken evet haklı falan diye düşünürken. Evet, bunu bir karikatürse falan mı etsek, ne yapsak ya da ettirsek, fikir mi versek? Bunu şey yapalım, kullanalım ya bu fikri Çağatay,
değil mi?
Evet yapalım. Yine karşımda bu arada fosur fosur sigara içiyorsun Necati. Abi Allah aşkına. Beni zorluyor ya hani
Necati'de biraz sen, öyle bir şey var.
Yani ben hani bırakalı işte 3 ay falan oldu.
Ben işte cam kapı açtırıyorum ama işte olduğu kadar yani.
Ya ben hala hassasım, hala hassasım. Bak konudan konuya geçtik ama. Ne var sırada? Gazete ne diyor başka?
Sıradaki konuya geçmeden önce bir şarkı arası verelim. Verelim.
Bir de acıktım ben bunu. Acıktım geçen ya, evet. bir şarkı önce de söylemiştim ama gelmedi hala.
O esnada da işte bu arada Matilda
Cüneyt Zabzu.
Cüneyt Zabzu abi. Buraya işte bu işle ilgilenmeye başladıktan sonra da AKP ile ilişkisini kesiyor. Yani hani şey kağıt olmasın, üstünde
çıkmasın
diye. Kağıt üstünde olayla alakası olmuyor. Bir de yine geri gelmişken söyleyeyim. Gazete adı aslında Roxy diye bir eğlence merkezi var.
Biliyorsun. Sen bunu daha önce de söylemiştin ya.
Söylemiş miydin?
Bir daha söyle fark etmez.
Burada mı söylemiştim?
Hatırlayamadım.
Burada söylemedim ya.
Bu değildir ya. Belki
başka böyle bir sohbet esnasında falan olmuş olabilir. Aslında önemli. İşte Roxy isimli bir işte eğlence merkezinin aylık mı iki aylık mı ne bir işte dergisinin adı. Bu konu işte ismi alıyorlar. Hatta almadan bu gazete satışı değil dağıtım başlıyor. Metrolarda şurada burada. Daha sonra çok büyük paralara bu gazete ismi işte bu Cüneyt Zabzu tarafından tescilli olarak satın alınıyor Roxy.
Yani bu kadar bu isme bu kadar ısrar etmek de demek ki Necati abi söndür şu sigarayı. Neyse sen.
Tamam biz şarkıya geçelim, o esnada evi de biraz havalandıralım. Evet. Şu siparişimiz de gelse de biraz tavuk yesek.
Ne çalıyoruz abi?
Sırada Sting'den bir parça gelecek. Every breath you take diyecek. Yani demek istiyor ki.
Every breath you take mi dedi?
Evet.
Bir bakayım bir daha. You take. Şimdi yanlış çevirmeyelim. Aldığın her nefes mi?
Evet aynen öyle. Güzel bir duygusal parça.
Thank you. see what I have found. A little ways away from here, while digging in the just a picture book they had before the war. Daddy, daddy, come and see. Daddy, come and look. Why there's four or five little Melinda girls inside.
sorrow and towers have been built out of longing. Outside my window, the world has gone to war. Are you the one I've been waiting for? Oh, it was
arkadaşlar. Sorberi Cihangir stüdyolarından yayınını yapmakta olduğumuz pazar sohbetleri tüm hızıyla devam etmekte ve bizim bu esnada siparişlerimiz geldi. O yüzden 3 parça ard arda çalmak durumunda kaldık. Güzel miymiş tavuk?
Güzelmiş ya. Yani acıkmıştık zaten. Hani aslında bir 3 parça daha olsa. bir de tabii Sarıya da hatırlattı. 30 Mart Kızıldere katliamının yıl dönümü mü diyeyim işte bugün. Şimdi konuyla ilgili hani
detaylı mesela nedir ne değilini detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız sözlükte 30 Mart yazmanız yeterli zaten. Konuyla ilgili birçok entry orada mevcut. Linkler de var.
Bu arada Sabah gazetesinde ilginç bir şekilde pazar ikinde işte Ertuğrul Türkçü ile röportaj var. Ve Kızıldere katliamından sağ kurtulan tek isim olan Ertuğrul Türkçü diye başlıyor. Yani işte haber, bu da dikkatimi çekti ve bayağı da geniş bir röportaj var. Ve Sabah'ın pazar ikinde.
Sabah biliyorsun artık hatta işte bu AKP'nin yani AKP demeyelim de işte devletin eline geçti. Bu
sorun daha oldu, takip etmedim ben ya. Yani çok böyle şey yapmadığım için hani
manidar bu durum yani şu.
Zaten hani Paris Hilton geldi, başımız göğe erdi diyor aynı sayfa içerisinde. O yüzden çok tutarlı bir şeyle beklemiyorum da.
Ama sonuçta...
Ama Ertuğrul Kürtçü şey, röportajı iyi ya. Hani bayağı bir geniş geniş ve hani ne bileyim Sabah gazetesinde çıkmasına şaşıracağım şeyde bir genişlikte ve açıklıkta bir röportaj var.
Bu arada hani kısaca...
Servet'in de güzel bir entresi.
Evet. Derya'nın bir entresi var. 30 Mart başlığında 10 devrimcinin katledildiği haberi üstüne bir yazısı. İşte bu 30 Mart'ta Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna, Nihat Yılmaz, Hüdayi Erkan, Sabahattin Kurt, Saffet Alp, Sinan Kazım, Özü Doğru. 72'de işte Kızılderide
öldürülüyorlar. Yani
konuyla ilgili eğer çok da merakınız varsa işte sözlük orada, internet elinizin altında, Google denen bir icat var. daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz diyoruz.
Evet, kendilerini de buradan ölen öldürülen 72 pardon saygıyla analım ve ne yapalım, ne diyelim, nereye bakıyorsun?
Biz biraz fazla olacak ama affınıza sığınarak ya affınıza sığınarak arkadaşlar bir parça arası daha vermek istiyoruz ki şu yemeklerimizi biraz bitirebilelim.
Siz de dinlenin biraz.
Evet, bu arada Hair müzikalinden bir şarkı gelecek. Bu arada söylemeyi unuttum aslında. Az önce çalan bir parça Uriah Heep'in Come Away Melinda adlı parçası da dönemin 70'lerdeki hatta kaç yıl olduğunu tam hatırlayamıyorum ama savaş karşıtı şarkılardan en gözde olanlarından bir tanesidir. Şimdi Hair müzikalinden Let the Sunshine In adlı parça gelecek. Bu parça da bırak güneş içeri girsin diyor ve bizler de salata yiyeceğiz birazdan. Aklımıza sığınıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Biz buradayız. müzikalinin en böyle bilindik parçası, şarkısı olan Let the Sunshine'ini dinledik filmden. Bu esnada söylemek isterim, Hayır gerçekten böyle çok duygusal. Sen izledin mi?
Film olarak. İzledim de çok net hatırlayamıyorum şu an.
Vietnam Savaşı'na giden bir insan var. Hatta hiç gitmemesi gereken bir insan var.
Spoiler vermeyeyim.
Evet ya, tam filmin sonunu söyleyeceğim. Her neyse, bu chat odamızda Beatles arkadaşımız, sözlükten Beatles. İlk izlediğimde resmen ağlamıştım ya, ah diye gülmüş. Hiç gülmesine gerek yok. Ben de baya ağlamıştım. Hatta her izlediğimde o sonunda yetiş ulan oğuşa yetiş diye
spoiler vermiyoruz ama neyse. Ben de hatırladım ya.
Yani böyle ağlamışlığımız vardır. Hatta şöyle de ilginç bir şey anı daha anlatayım. Sene 1999, hatırlarsın.
Hatırlarım.
Üniversitedeyim, işte birinci sınıf, sinema kulübüyle falan uğraşıyorum o zamanlar. İşte ilk gösterim ne olacak, Hayır olmalı tabii ki dedim. Neyse, Hayır'ı kabul ettirmiştim. Ve hangi dersi? Bir blok dersinden. Yani
film mi gösterim? Film gösterim.
Film gösterim. Evet.
Sineması falan, sinemada mı?
Allah Allah. Okulda.
Onun nerede?
Okulda, normal bir konferans salonunda işte film gösterimi. Ha,
tamam, öyle söyle kardeşim.
Ve işte bu gösterim de işte blok dersinden, böyle yani 3-4 saatlik bir dersten sonra. Benim de o dönem bir telefonum vardı. Hatta araç telefonu. Yani kartsız, cep telefonu gibi, Nokia'nın, işte babamın hatta şimdi dinliyordur, hatırlayacak, böyle bir dönem yaptığı bir iş karşılığı, yani karo plaka işinin karşılığı olarak aldı. O dönem için büyük, işte paralara tekabül eden bir cihaz, her neyse. Kaybetmemem lazım sonuçta. Ben işte o Hayır'a yetişeceğim diye sıranın altına koydum o telefonu, unutuyorum orada. Film başlıyor. Babam iyice kızacak. Hayır izleyeceğiz ya, hani böyle şey de yaptık, işte ilk onun yayınlanması için bayağı mücadele falan ettik. Film bittikten sonra ben çıktım sınıfa telefonu kontrol etmeye. Yoktu tabii telefon. O dönem için baya böyle bir sıkıntı olmuştu. Bu da böyle bir anımdı.
Geçmiş olsun ya, yani umuyorum, eminim Ali amca anlayacaktır durumu. Hayır'ın senin için ne kadar önemli olduğunu ve o filmin sonuna kadar orada beklemenin gerektiğini anlayacaktır ve sana çok da fazla tekrardan kızmayacaktır. Zamanında kızmıştı zaten bayağı.
O zaman da hani böyle sitem etmişti diyelim, hadi.
İşte yıllar sonra gelen bir itirafla kaybolan telefonun öyküsünü dinledik.
Ve sanattan gidiyoruz biraz. Hani sanatla iç içe olduk.
Sen bu hafta sonu bir şeyden bahsettin. Bir sergiye gittiğinden bahsettin. Benim de çok ilgimi çekti. Sonra baktık hatta birlikte. Bayağı da güzelmiş. Onu bir anlatsana bize.
Arkadaşlar, İstanbul'da yaşayanlar için tabii bu haber biraz. İstanbul Modern diye gerçekten çok güzel bir mekanı var bu şehrin. Hatta ben dibinde olmama rağmen İstanbul Modern'in daha iki defa gidebildim. Sen bir kere mi gittin? Çok yani büyük nimet aslında. Orada yeni başlayan bir sergi var. Serginin adı da Sessiz Çığlık, Sessiz İsyan mıydı?
Sessiz
isyan olması lazım.
Pardon, ben az önce açmıştık ama kapattım onu.
Evet, galiba kapamışsın. Bravo, tut şunu.
Şeydi, hani bu resim gibi fotoğraf mıydı? Neydi efektimiz? Hani foto gerçekçilik, resimdeki foto gerçekliğinin biraz şeyi herhalde, tersi uygulanmış.
Şimdi kimin uyguladığını falan ben size anlatacağım. Evet, İslam Modern bu değil. Hay Allah ya.
Bu arada Ali amcadan da bir mesaj gelmiş ama şeyle, kaybolan telefonla ilgili. Kızmadım canım, ne kızması demiş Çağatay'cığım, senden kıymetli mi demiş Ali amca. Teşekkür ederiz Ali amcaya da anlayışlı davrandığı için. Evet, nedir abi şey?
Sessiz Direniş. Sessiz Direniş adında bir sergi arkadaşlar bu. İstanbul Modern'de 13 Şubat'la 25 Mayıs arasında gösterilecek, gösteriliyor hala. 25 Mayıs'a kadar mutlaka, hani eğer fotoğrafçılıkla bir nebze ilgiliyseniz görmeniz gereken bir sergi. Kısaca bilgi vermek gerekirse Rus fotoğrafının resimsel çalışmalarının en seçkin örnekleri sergileniyor bu sergide. Yani ne demek? Resimsellik, yani piktorializm dediğimiz bir akım bu. Anlayışının Rus fotoğrafındaki şiirsel yapıtlarıyla 20. yüzyılın ilk yarısına farklı bir ışık tutan sessiz direniş Rus fotoğraflarında resimsellik sergisine ev sahipliği yapıyor İstanbul Modern.
Bayağı da eski değil mi bu arada bu eser?
Fotoğraflar, yani resim gibi olan bu fotoğraflar 1900'lerin başında, yani Ekim devriminden sonra ortaya çıkmış bir akım. Ancak şöyle bir ortada durum var. Bu devrimle birlikte sanatta tabii bir şekilde kontrol altına alınıyor ve
sosyalist sanat anlayışı altında bir bazı baskılar hani
uygulanmış ve bu akım da görmezden gelmiş, hatta yani yasaklanma durumuna kadar gelmiş. Sergide zaten tüm bu bilgileri duvardan büyük büyük fontlardan okuyabilirsin, puntolardan. Direkt burada da hatta var, o bilgiyi de biraz okuyalım. Rus resimsel fotoğrafın ustaları Ekim devriminden sonra 1920'lerde, şimdi burada böyle demiş de ben neyse. Yani bazı bu sanat akımı ile ilgili problemler yaşamışlar. Kişisel varoluşlarını ve estetik deneyimlerini ifade etmeyi arzulayan resimsel akımın temsilcileri, burjuva ideolojisinin destekçileri, idealist bireyciler ve devrim öncesi yaşam tarzının savunucuları olmakla, Turgenev'in duygusallığıyla sınıf çatışması kuramı yerine burjuva değerlerini öne çıkarmakla suçlandılar.
Şimdi yani dönem içinde
yani problem yaşandığında
evet. Çok kaçınılmazmış ya, evet, yani yaşamaları. Çünkü hani o dönem köklü bir şey var. Değişim var ve yaşamışlardır.
Yani o dönem daha işte bu devrimin
ya toplum için sanat anlayışı ve hani işte daha biraz daha
gerçek olanı,
propaganda amaçlı kullanılmış.
Biraz o, biraz hani daha gerçeği gösterme amaçlı bir sanat anlayışı var Rusya'da o dönemde. Böyle hani tırnak içinde fantastik şeyleri pek hoş karşılanmamış. 1930'ların sonuna doğru yapıtlarını yurt dışında sergilemelerine de izin verilmemiş hatta.
Bu ona Türkiye'de 2000'li yıllardaki kimi sanatçıların ya da sanat eserlerinin karşılaştığı sorunları hatırlatıyor nedense. Hani arada bir 70-80 yıl var ama çok bir şey değişmemiş en azından bu coğrafyada. Bu arada gerçekten arkadaşlar benim, yani siz de tabii İstanbul Modern sitesinden bakabilirsiniz, hani küçük çaplı bir iki fotoğraf var herhalde orada. Bayağı güzel şeyler var. Fotoğrafa ilgisi olan İstanbullular gitsin görsün, tavsiye ederim. Hani ben de daha gitmedim ama kesin gitmem lazımmış.
Hani ufak yine dediğimiz gibi fotoğraftan resim, yani fotoğrafı resme benzetmeye çalışıyorlar. Ve çok ilginç baskı teknikleri kullanmışlar. İşte mercekleriyle herhalde oynamışlar. Bazı işte fotoğraflar var ki gerçekten resim gibi, yani kara kalem çalışması gibi olmuş veya bir tabloya benzemiş. Bunları aslında şimdi işte günümüzde Photoshop sayesinde çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bir saniyemizi alıyor o etkiyi yaratmak ama 1910'larda, 1920'lerde
adamlar günlerce uğraşmıştır ya. Yani bir tek bir baskıyı almak bile saatler, günler falan olmuştur. Yani gidilsin, görülsün.
Evet, bu arada İstanbul Modern'i de gidin görün gerçekten. Hala eğer gitmediyseniz bir ufak daha İstanbul Modern'den.
Hangi gündü ya? Hani halk günü vardı, bir giriş çıkış biletler.
Ya halk gününü yiyeyim yani.
Ben hatırlamıyorum tam da. Ben
zaten şey, öğrenci 4 milyon tam 6 milyon. Yani her gün. Yani para değil ya. Yani o kadar oradan işte ne kadar tutar falan demeyin ama kafeteryasına oturmayın.
Evet,
kafeteryası yani korkunç derecede pahalı. Aynı zamanda hediyelik şey de almayın oradan.
Sen bunu da yaptın galiba.
Yapmadım işte. Ha. Allah Allah.
Bir an böyle
baktım fiyatlara, yapılacak gibi değil yani. Hiç gereği yok. Hediyelik eşyaları da çok çok pahalı. Bir kartpostal, yani en ucuz şey işte kartpostal, o da 1,5 milyon. Yani yani hani oradan mı çıkarmaya çalışıyorlar, ne yapıyorlar, almak isteyen de alsın tamam yani bir şey demiyorum ama hani öğrenci işi ne bileyim böyle
pek değil. Ya, biz tabii sadece hani istediğimizi alalım İstanbul Modern'den.
Kesinlikle. Yani vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun Onur. Gerçekten İstanbul Modern'e bir giriyorsun.
Ya ben işte en son Magnum'un yine bir fotoğraf sergisi için gitmiştim ama o da
plazmalardan falan
evet bir sıkıntı vardı. Hani zaten hani orijinal baskı bile beklemiyorsun da hani bari replikası falan olsa yok. Plazma TV'lerden gerçi tam iyi TV'lerdi de yine hani fotoğraf şeyini sergisini fotoğrafları plazmalardan bakmak çok da benim hoşuma gitmemişti. Belki
Magnumcu gibi gelenekselci bir akımı plazmaya sıkıştırmak da manidarmış.
Yani o işte, ama Magnum için gittiğimde orada başka birçok küçük çaplı sergi görmüştüm. Hatta havacılıkla ilgili bir tane vardı sanıyorum. O çok güzeldi. Ya evet. Hatta İstanbul Modern'e mi gitsek ya biz?
Gidebiliriz. Bu arada yine İstanbul Modern'de 13 Aralık'tan beri devam etmekte olan ve 6 Nisan'da son bulacak olan Cihat Burak retrospektifi var arkadaşlar. Eşsiz bir yani koleksiyon diyebilirim. Cihat Burak'ın yani yapmadığı şey kalmamış gerçekten. Kuş evinden işte resme değişik seramik işte eserlere kadar muazzam bir geniş koleksiyon var ortada. Yani tüm hayatı boyunca yapmış olduğu eserleri orada görebiliyoruz. Hatta bir ufak bir şey de devamlı pıt çıt falan sesleri geliyormuş mikrofonumuzdan. Biraz o köpüğümüz olmadığından oldu bugün. Bir ufak hatırlatmada bu Cihat Burak retrospektifin dahilinde Ara Güler'in Cihat Burak'ın fotoğrafladığı kareler de sergileniyor. Zaten orada bir saatinizi o fotoğraflara bakarak geçirebilirsiniz. Neyse bu kadar İstanbul Modern reklamı yeter.
Şey Radikal nerede bu arada?
Evet o Radikal nerede?
Oradan bir şey oldu sanki. Bir an
bir anda orada değil mi abi?
Yok.
Şey.
Sen şey tamam. Yapalım bugün.
Zannedersem kapının orada sipariş almaya giderken. oradan bir haber zaten ona değinecektim. Ben de onun girişini yapayım. Şöyle bir şey. Yok mu? Allah Allah. Japonya'da ki beyzbol turnuvasından, turnuva değil de ligiyle alakalı bir haber. Bu hani kültürel emperyalizmin nerelere dayandığının çok güzel bir örneği aslında. Şu anda Japonya'da Amerikan beyzbolu bayağı böyle ilgi gören bir spor dalı haline gelmiş ve durumda.
Temelde herhalde o bir
bazen sesimiz tamamen kesiliyor gibi gidiyormuş. Sesimizle ilgili çok problem var mı arkadaşlar ya? Hiç mi dediğimiz anlaşılmıyor? Onu ben bir bulayım istersen.
Programı restart falan mı etsek?
Yok o mikrofon.
Neyse. O ama bu arada bir şey Japonya'daki beyzbol hadisesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da hani Japonya işte yerleştirmek istenen bir şey spor dalı olarak herhalde başlıyor beyzbol ve sonradan şimdi çok seviliyor falan değil mi? Öyle bir şey vardı, durum vardı.
Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra beyzbol oynamayı öğretiyorlar ama onun öncesinde iki tane bu adamların üstüne atom bombası atıyor bu insanlar. Yani o beyzbolun geldiği yerden iki tane de nükleer bomba yemiş bir ülke burası. Ama şu anda direkt Gündüz WhatsApp'ın yine köşe yazısından bir alıntı yapacağım. Japonların kendilerini katledip ülkelerini işgal edenlerin milli sporunu bu denli benimsemiş olmaları günümüzde pek kimsenin ilgisini çekmeyecek kadar sıradan bir olay aslında. Harbiden de sıradan bir olay. Ben ne derim yani böyle düşünmeden bu haberi okuduğumda. Şöyle devam ediyor. Sıradan bir olay. Batı'nın kültürel değerlerini dünyaca içselleştirmeye alıştık. Eskiden kültür emperyalizmi diye adlandırılan fenomen günümüzde gönüllü edilgenliğe dönüştü diyor.
Tabii canım. Hem Trent hem Makbul. Yani sesli sıkıntı yok galiba.
Tamam. Ben köşe yazısının da ana konusu aslında şey diyor. O kadar da hani batıya bakmaya gerek yok. Hani İran'da da bir şeyler var. Yani doğuya baktığınızda da korkunç bir hani kültürel birikim görebilirsiniz. Hatta şurada yine ilginç bir alıntısı vardı. Bir saniye onu bulacağım. Ha, Türkiye'ye çağdaş sömürge görüntüsü veren batıya gönüllü tutsaklığımızı o denli içselleştirdik ki kültürel yaşamımızda da sorgulamıyoruz. Bir yazarımızın kitabı batıda herhangi bir ülkenin diline çevrilsin. İşte gazetelerimizde haber yazarlar arası kıskançlık vesilesi oluyor. Eser içinde Hindistan'da tanınsın umurumuzda değil. Burayı diyeceğim. Soğuk savaş yıllarında kimi işte sol yazarlarımız Sovyetler Birliği güdümündeki Asya Afrika Yazarlar Birliği davetleriyle farklı adresler bulmuşlardı. Sovyetler çöktü, ilgi kesildi. Yani hala orada insanlar var. Yani oralarla da iletişim kurulabilir, bu iş devam edebilir demeye getiriyor. Sen peki bu kültür emperyalizmi ile ilgili kendi yaşamında ne gibi öz eleştiriler getirebilirsin diye topu sana at.
Kendi yaşamımda getirebileceğim öz eleştiri az önce yediğim yemekle bile açıklanabilir yani. Ya şey, o öz eleştiri vermeden önce şey, Batı'nın işte algılanış tarzı, hani Batı felsefesi, Batı uygarlığı, hani sanki tek felsefe ya da tek uygarlık, tek ışık, tek bilgi Batı'da var ve hani alternatifsiz ve hani Batı doğru ve Batı üreten ve Batı kazananmışçasına bir algı var Batı'da ve işte bizim gibi Batı'ya öykünen ülkelerde. Hatta yani Batı'nın adı Batı. Hani dünyanın sanki bir merkezi bir yerde bir çivi varmış ve bir yere bir çizgi çekilmiş ve bu taraf doğu bu taraf batı denmişçesine hani yani artık öyle bir somutlaştırılmış ki o algı, Batı algısı. Yani doğuya bakmak ve hani ya evet doğu da var, doğu da bir alternatif demek o kadar hani kolay değil. Ayrıca Batı da boş durmuyor tabii. Hani bu algıyı sürekli güçlendirmek adına. İşte hani
bir şey soracağım sana. Geçen gün konuşmuştuk. Bir Doğu gezinden bahsetmiştin. Güneydoğu gezinden bahsetmiştin Türkiye'de. Orada bir Çanakkale'li arkadaşın hani geri dönerken asıl şimdi ona biraz değinsene.
Tabii o biraz şimdi mikro olacak. Hani Türkiye içinde bir geziydi ama şeydi işte.
Güneydoğu ama doğu yani.
Tabii canım tabii. Ya işte Güneydoğu'ya gezi yaptık. İşte hem fotoğraf çekeriz. Hani fotoğrafla ilgileniyorduk o dönem. Hem de hani gezi olur. Gezmiş görmüş oluruz diye düşünerek. Güneydoğu'ya gittik işte 6-7 arkadaş. Bayağı da güzel bir geziydi bu arada. Trenle gittik falan. İşte orada gençlik kamplarında kaldık. Yıldız Teknik Fotoğraf Kulübü'nden arkadaşlarla gittik. Ama hani kendimiz düzenledik. Hani bir okul organizasyonu değildi. Neyse gittik işte yanındakiler Güneydoğu'ya ilk defa gidiyorlar. Ben de ilk defa gidiyorum. Hani ama hani işte ailede babam doğulu falan. Hani biraz neyle karşılaşacağımı az çok biliyorum falan. Çok da şey değilim hani tedirgin falan değilim hani ya da işte bilgisiz değilim. Ama yanımızda işte Çanakkale'li bir arkadaş vardı. Onlar için tabii daha farklı bir deneyimdi yani. Doğu'ya gidiyorsun falan hani doğu yani böyle ısrarla hani işte nereye gidiyorsun doğuya gidiyorum falan hani bir vurgu var. Neyse gittik işte 15 gün bayağı güzel gezdik. Çok harikaydı hakikaten. İlginç olan bir şey var bu arada. Şey yerli turistten daha fazla yabancı turist vardı bu arada. Mardin'de, Urfa'da, Diyarbakır'da falan hani o çok ilginçti. Ona zaten hani bayağı şaşırmıştık. Şey geri dönüş yolunda trendeyiz. İşte arkadaşının da Göker'di herhalde. Herhalde Göker'di. Şey dedi Göker. Ya işte İstanbul'a dönüyoruz şeyden. Diyarbakır'dan. Ya asıl şimdi dağa dönüyoruz demişti kendisi. Hani
yani bu arkadaş gelmeden önce herhalde
tabii çok fazla hani batıdan doğuya giden hani sıradan işte bir batılının doğuya bakış açısıyla bakan yani hani İşte medeniyetten şeye gidiyoruz, taşraya gidiyoruz. Hani işte sefalete yoksulluğa, belki ilkelliğe gidiyoruz falan bakış açısıyla gidip, hani biraz böyle oryantalist işte, otantik bir geziye çıktığını falan düşünen ama orada hani aklı başına gelen ve hani uygarlık denen meretin hani sadece batıda ve sadece batı anlayışıyla yaratılmadığını ya da üretilmediğini, doğuda da ya da alternatif, hani illa bu doğu olmak zorunda değil, başka alternatifler de var, uygarlığın, insanlığın var olduğunu görüp ve hatta bunu bir de kıyaslamaya gidip, evet aslında şimdi dağa gidiyoruz demişti İstanbul yolundayken ve 6-7 sene oldu, hala unutamıyorum onu. Hatta az önce İstanbul Modern'e gidelim dedim de, şimdi de bir Güneydoğu gezisi mi yapsak diye içimden geçmedi değil ya. Yapsak mı?
Onu biz konuşuyoruz aslında. Hep hani Mardin'i ben de çok görmek istiyorum. Hani orada
gidiliriz.
O kadar zor bir şey değil aslında.
Hiç zor değil. Yani maddi olarak zaten zor değil. Hani şeyler var. Aslında imkanlar falan da var. Hani zaman biraz sıkıntı olabilir belki. Hani 2 günlüğüne gidersen tamam, o zaman zorlar seni her şey. Hani İşte uçak bulacaksın, sıkıştıracaksın falan filan. Ama bir izin bulsak, bir zaman yaratsak falan, çok fazla pahalıya gelmiyor. Hani bir deniz kenarına bir yere bir haftalığına gideceğine, gidip Güneydoğu'da bir ay gezersin falan. Öyle bir durum var. İşte tabii oraya gitmeyi, ya daha doğrusu gezmeyi, gezme anlayışımıza da bağlı biraz. Bu tatil anlayışımıza da bağlı ama eğer istersek yapabiliriz ya, gidelim. Yani
açıkçası ben hani ilk düşündüğümde hani hala bile yani o senin bahsettiğin o oryantalist bakış açısıyla biraz yaklaşmak durumunda kalıyorum. Çünkü hani sadece şu anda hani Mardin dediğimde evet dar sokaklar var. Çok güzel orada fotoğraflar çekelim işte gibi düşünüyorum.
Ya işte o belki seni bir gün iki gün oyalıyor da ondan sonra hani şeyi fark ediyorsun. Hani ya burada bir kültür var, bakayım neymiş deyip o kültüre bir şekilde hani daha gözlemci, turistik değil de tanımaya çalışan biri olarak falan bakmaya başlıyorsun. Ve şey oluyorsun, hani anlamaya çalışıyorsun hani kültürü ve feyz alıyorsun. Hani besleniyorsun ondan bir şekilde ve ya bu gerçekten tarifi zor bir şey. Gitmek, görmek lazım. Bir sürü yer var ya. Ben de mesela Doğu Karadeniz'e de yani bir ara gitmek istiyorum falan.
Bunu işte mikro anlamdan makro anlama çıkarırsak da yani İran mesela, Hindistan gerçekten. Yani Çin buralarda da insanlar yaşıyor ve hani açıkta değiller, açıkta değiller yani. Tabii bir sürü problemleri, şunları bunları var ama gerçekten büyük bir medeniyet bizim doğumuzda yatıyor ve bunu işte fark edememek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte Coca-Cola Zero önümüzde, işte Samsung monitörümüz burada, Logitech klavyemiz burada,
mal beyanı
ne bileyim işte Kentucky Fried Chicken'ımız arkamızda.
Ama ucuz diye aldık onu ya hakikaten.
Yani aynen, ucuz ve doyuyor
dışarı
insan.
Dışarı çıkamadık, başka bir şey de alamadık. Ne söyleyeceğiz internetten? Gayet de şeye baktık, fiyat performans değerine baktık. Ya bu arada Coca-Cola Zero deyince aklıma geldi. Bu sözlükteki Nutella kedi şeyi nedir, fanatizmi nedir? Nutella kedi. Ve şu anda ya Coca-Cola Zero başlığına baktığın zaman da hani iğrenç, iğrenç, iğrenç diye binlerce değil tabii ama hani çok fazla şey var. Bu sözlükteki Coca-Cola Light, Nutella ve kedi fanatizmine ne diyorsun?
Konuya buradan da
abi ama bunu söylemem lazım yani, bu kadar mı, herkes mi sever, sevmek zorunda mı, nedir
şimdi
popüler olan sözlük popülerleri bunlar.
Nutella gibi ben de seviyorum
ya, ben de seviyorum da hani ne bileyim, Sarelle boktur, Nutella süperdir falan tarzı bir elimizde bayrakla gezmiyoruz değil mi? Geziyor musun sen? Ki dövüyor musun mesela Nutella'yı ve Sarelle'yi yiyen adamı?
Nutella başlığındaki yazımı okuma ya.
Ya okuruz ne olacak?
Boşver. Ya var böyle hani kanıksanmış...
Tamam hadi Nutella'yı seviyorsun, anladık hadi tamam.
Kediyi durma. Sevmiyorum.
Kedi de o zaman bari.
Kediyi sevmiyorum. Onun da sebebi, bunu çok defalar açıkladım ama Cihangir'de yaşıyorum. Ve burası kedi egemen bir yöre.
Kedi egemen bir yöre.
Harbiden bir arkadaşımın köpeği vardı. Köpek kedi kovalaması gereken yerde kuş kovalıyor ya. Böyle bir saçmalık olur mu ya?
Yani
ve salak köpek kuş kovalarken bir yerden düşüyor, ayağını falan kırdı. Öyle bir köpek. işte Cihangir'de köpek olmak diye bir başlığa da yazı yazmıştım ben, her neyse. Bir de şöyle bir sıkıntı var burada. Kedileri insanlar insanlardan daha çok seviyorlar burada. Hep işte babamın verdiği bir örnekti bu aslında. Sonra ben sahiplendim bunu. Şey demişti. Yani hani bir gün aç kalsak, bir kapıya gitsek burada, hani Cihangir'de komşuya, hani bana ekmek ver desek, yok vermez. Yani vermez ama her gün düzenli olarak burada bakkallarda bile var işte kurum ama o kedileri besliyorlar. Evet. Yani o insanlık duygularını herhalde öyle işte
ya hayvan sevgisi, hayvan mı insan mı sevgisi, o kıyaslamaya girmeden şunu direkt söyleyebiliriz. Yani hani bazen sevgi ve şefkati hayvanlara karşı çok oldukça sevgi, şefkat gösteren insanlar insanlara karşı acımasız olabiliyorlar falan deyip böyle toparlamak istiyorum burayı. Zero iyi ama ya bu arada.
Ya Coca-Cola Zero
ya çok özür dilerim bu konuyu açtım işte ama.
Ya bence de güzel.
Ben de içiyorum.
Ben de içiyorum. Ya benim ben şeker kolayı seviyorum ama şekerli içmemem gerekiyor çünkü dişleri mahvediyor şekerli içince. Ve Light'ı da seviyordum aslında ben ama Zero çıkınca artık Zero alıyorum.
Tamam ya, ben yanlış kişi açmışım. Kendimi yanlış kişi ifade etmişim. Ya bu arada Sarıya'da olmadan program biraz daha bayağı bir zor oldu bence. Kendisinin kıymetini gittiği zaman anladık diyebiliriz. Buradan kendisini saygıyla analım istersen.
Ben de anlıyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Arayı açmasın. Bizler buradayız.
Evet, her zaman. Ne yaptık? Radikali bitirdik mi?
Radikal bitti. Sen sabahı böyle biraz
pek bir şey ele aldın. Ya işte hemen
bu arada geliyor Onur.
Tabi sabah karşılaşını aldım ben de. Sen radikali kaptığın için ne var ne konuşuruz diye baktım. Açıkçası çok fazla radikalden de farklı bir şey göremedim. Hani bir iki tane garip haber görmüştüm. Bunu söylemek istemiyordum ama söyleyeyim. Deniz Gezmiş'in abinin işte deniz öğrenci lideriyken Deniz Gezmiş'e işte burs teklifi gelmiş işte Demirel'den. Hani Deniz Gezmiş'i işte bursla yurt dışında okumaya yollayalım üniversiteye falan diye bir teklif gelmiş.
Bir
iddia. Deniz Gezmiş'in abisinin söylediği iddia edilen bir haber şeyi başlığı. Aynı zamanda şeyden de gelmiş. Sovyetler Birliği'nden de gelmiş. Hani gel okutalım seni hani falan gibi eğitim aldı diye. Ama tabii Deniz Gezmiş kabul etmiyor bunları. Böyle bir haber vardı mesela. Ya onun dışında işte Yargıtay Başsavcısı bir şey yapmış.
Evet onu bak.
Parti kapatma davasının işte karara yönelik bir erken sinyal olarak yorumlanmış hatta. Şey diyorlar, 40 milletvekiline yasak gelebilir. İçlerinde Gül var, Tayyip de var falan. Ama çok ilginç. Gül'e mesela yasak gelirse sadece işte parti yani siyaset yapamayacak.
Zaten o yüzden şu anda da hani Cumhurbaşkanı siyaset üstü, yani siyasetle alakası yok kağıt üstünde.
İşte bir o vardı. Onun dışında Sabah gazetesi. Evet şunu söylemek istiyordum ya.
Söyleyelim abi.
Ya bu şey yapmış, çok ayıp etmişler. Tekirdağ rakısı Sabah ve Radikal'in, belki diğer gazetelerde de var aynı şey bilmiyorum. Arka sayfasında tam sayfa ilan vermiş. Güzeldi bir ilan. Denizin rengi, sesi, kokusu falan filan deyip insanları rakı içmeye teşvik eden bir
çok çok yani. Güzel bir ilan bu arada, reklam daha doğrusu. Reklam işte bu işte martılar dökülüyor denize doğru, bir vapur İstanbul tandansı. Bayağı gel de iç diyor. Gel de iç diyor.
Gerçi buna benzer manzarada içmedik değil ya, değil mi? Hani
evet içtik. Allah kahretsin içtik.
Ya yine sabahtan mı devam edeyim ben?
Evet ya, ne kadar boş beleş bir gazete onu anlayalım.
5 sayfa falan geçtim şu anda. Ya Mehmet Barlas bu arada haber sunmaya falan başlamış. İyi ki izlemiyorum. İyi ki televizyonum yok diye düşünüyorum şu anda. Çünkü nasıl abi, sen izledin mi?
İzlemedim, hayır.
Ama haber falan ATV'de sunuyor.
Televizyon izlemiyorum ya. İzlemiyorum, vallahi izlemiyorum.
Evet, zaten televizyon... Sabahtan bulabildiğim bir haber. Recep İvedik, yani Şahan vergi rekortmenliğinde Ankara'da 59'muş.
Bu yani Sabah Gazetesi'nden bulabildiğim bir başka haber. Söylemeye değer burada. Ha bir de şu var.
Nedir o?
2000 euro Petrus şarapları kimin içmesi ile ilgili bir saçma sapan bir haberimiz var yine. Bir TÜRİT başkanındanmış o da.
Şunu desene.
Adam hıyar mı 2000 euroluk Petrus 7000 euroya içsin ki demiş kendisi. Ha şey var bak ya, Ertuğrul Günay'ın Turizm Bakanı'nın işte bu ormanlık alanların işte imara açılmasıyla ilgili bir şey var herhalde. Bir tasarı var. Onunla ilgili bir açıklaması olmuş sanıyorum. İşte ormanlık alanı en fazla %1 tahsis edilecekmiş falan demiş kendisi. Ve üstün kamu yararı diye bir kavram ortaya atılıyormuş. İşte eğer ormanlık alanın imara açılması üstün kamu yararınaysa açılabilecekmiş falan. İşte, tabii o üstün kamu yararı neye göre belirlenecek, kim belirleyecek falan filan diyorum. Da işte ama adamlar şu anda istediklerini çıkartabiliyorlar ya. Yani ve Türkiye'de maalesef doğa konusundaki hassasiyet yani çok yüksek değil. Hani bir türban konusundaki hassasiyet kadar. Yani o yüzden o konuda çok sıkıntı çekmezler herhalde.
Şu özür dilerim. Şu haberi gördüm de bu...
Ha, raylar yeniden ya şey demir yollarından emekli ve sonra işte lojistik şirketi açan bir adam şey yapmıştı. Türkiye'de demir yolu zaten hani 1950'den beri düşüşteymiş. 1950'den beri ya. Yani düşme trendine 1950'de başlamış demiryolu taşımacılığı ve hani şey işte şey demiş mesela, tırlar 7000 dolara taşırken aynı malı trenler 4000 dolara götürüyor falan. Böyle bir aritmetik olmasına rağmen tabii burada işte hani petrol şey kartellerinin mi diyeyim ya da işte karayolu taşımacılığının işte demiryoluna şey çıkması, o lobilerin üstün çıkması olabilir ama tabii Sabah Gazetesi'nden okumuyorum bu yorumu. Ya çok zormuş abi sabahtan şey yapmak. Bir daha sabah almayalım ya. Okumadım Hıncalı ya. Yani Hıncalı o kadar yapmayalım ya. Hıncalı okumayalım şey canlı yayında. Ya bu ha şey var ya bak Umur Tolu yazmış. İşte bu kol kıran polis var ya şeyde. Sana izlettim hatta bu. İtinayla kol kırılır diye burada şey bir yazı yazmış. Bunu beğendim bu yazıyı ya.
Konuyu istersen bir...
Ya bu işte dedi Nevruz'da bir 15 yaşında bir çocuğu tutuyor polis. Yani artık çocuğu işte tutmuş yani yakalamış, hani bir arbede yok, bir şey yok. Etkisiz hale getirmiş. Kamera da var. Yani kameraya baka baka adam çocuğun kolunu kırıyor. Evet. Ve yani
çok
hani...
Çok korkunç, ben de izledim.
Ya... şey yani hani sonradan birileri açıklama yapmış işte kırıldı kırılmadı bilmem ne kırık yok falan, hiç önemli değil yani, bir hareket var, yapmış o hareketi yani baya kötü bir yine ben kendimi zor tutuyorum, çok kötü bir şey görüntü. Hani onunla ilgili bir yazı yazmış, işte bunun şeyle ilgisi yok, ideolojiyle, sağcılıkla, solculukla bilmem neyle ilgisi yok, insanlıkla ilgisi var bunun falan demiş.
Bu arada bir dinleyicimiz mesajda bize selamlar, kimse bunun haberini yapmamış mı acaba demiş. Kayıp Trilyon dosyasını söylüyor. Kayıp Trilyon dosyası... Ben de görmedim. Olsun, biz buradan hani ufak da olsa bilgilendirelim. Sözlükte de Kayıp Trilyon dosyasının kaybolması adında bir başlık var. O konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. Kısaca değinmek gerekirse, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmeden önce sanık olduğu Kayıp Trilyon dosyası ortada yok. Mahkeme mecliste bizde yok diyormuş. CHP'li kart dosyanın sürmen altı edilmeye çalışıldığını iddia etmiş. Gazete Port'ta bir haber var zannedersem konuyla alakalı. Oradan zaten kopyalanıp yapıştırılmış buraya. Bu kayıp trilyon dosyası, yani bu trilyon dosyası ne diye bilmek isteyenlere hemen şunu söyleyelim. Abdullah Gül Kapatılan Refah Partisi'ne 1997 yılında hazine tarafından yapılan 1 milyon YTL'lik yardımın sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği gerekçesiyle açılan Kayıp Trilyon davasında Erbakan'la birlikte sanıklar arasında yer aldı. Gül o dönemde Refah Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısıydı. Ancak milletvekili olmasıyla dokunulmazlık kazandı. Bu nedenle Gül'ün ceza yargılaması yapılamadı. Ancak aynı dosyanın sanığı Erbakan özel evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası aldı ve bu ceza nedeniyle de siyasi yasaklı hale geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kayıp Trilyon konusu yine gündeme geldi. Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu Gül'ün yargılanması gerektiğini ve etik olarak Cumhurbaşkanlığından istifa etmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak anayasada Cumhurbaşkanlığının dokunulmazlığı olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte görev süresince vatana ihanet dışında yargılanamayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı görevinden önceki suç iddiaları için ise ne işlem yapılacağı konusunda ise bir düzenleme bulunmuyor.
Gayet açıklayıcı bir paragraf evet. olmuş aslında. Ben de bir şey yapmış oldum. Tekrar etmiş oldum. Evet. Şeyi merak ettim. Ya şimdi Erbakan'a ne kadar 2 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası vermişler ya. O 2 yıl 4 ay 10 günde hacca gidememiş değil mi o? ne yapmış o ara?
Bir de bir Fethullah ya bir günde şu Fethullah Gülen'i konuşsak. İnanılmaz bir şekilde çok fazla yerde takipçisi, destekçisi, müridi olan bir adam. Yani sözlükte bile saçma sapan bir şekilde yani halen daha bir sürü şey var ya. Fethullah Gülen başlığında hani ya bir de böyle
Fethullah'ı var, Adnan'ı var.
Var evet. Var
yani. Zavallı, yaşlı bir hasta bir adam Amerika'da falan diye hakkında şeyler söyleniyor ya herifin. Beyefendinin yani neyse. Bir parça daha falan.
Bir parça daha girelim. Biz yine kaptırıp gidiyoruz. Şunu çaldık mı? Çaldık. Evet. Yo güzel bir parçamız daha var. Aaron Lewis'ten gelecek. Outsides adlı bir parça. Her ne kadar bu programın konseptiyle uyuşmuyor gibi gözükse de biz böyle parçalarda dinliyoruz.
Ya bugün biraz değişik oldu zaten. Evet, değişik. Bir de bunu deneyelim dedik. Evet. Biraz hani böyle dağınık, daldan dala atlayan hani daha bir aktüel bir gündeme biraz dair falan. Biraz işte yediğimiz içtiğimizden bile bahsettik. Bir de böyle olsun. Ne olacak?
Outside'ı dinliyoruz canlı versiyonuyla.
Time that I felt like this.
Ben sana bir soru sormak istiyorum.
Yani keyif kalabilirim. Sen niye bana sürekli sorular soruyorsun? Hadi sor ya bunu bir daha sor.
Kaç? Zor değil.
Bir ara bir soru sordun. Ne sordun sen bana? Şey AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili ne düşündüğümü sordun. Yani bir an kasıldım falan hani neyse.
Yok rahat ol ya. Rahat ol. Biz bizdeyiz zaten. Öyle biz bizdeyiz. Kaç tane kredi kartın var?
Yok benim kredi kartım.
Yok mu?
Yok oğlum benim kredi kartım.
Ciddi misin? Evet.
Bu çok ilginçtir. Ben de hatta bankada çalıştım 9 ay. Yani sırf bu yüzden sorun yaşadım. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Ama evet uzaylı gibi bakman bana zaten mevzunun işte ne kadar derin olduğunu.
Necati senin kaç tane var? 4 mü?
3 ya da 4 emin değilmiş.
Emin değil.
3
tane kredi kartı.
Senin kaç tane var?
2. Bu neden bu soruyu sorduk? Türkiye'de artık kredi kartıyla alışveriş gerçekten aldı başını gidiyor.
Ya bu zaten birkaç hani sanıyorum kaç yani neyse şimdi sallamayayım yılı da. Aslında uzun zamandır yaşanan bir sorun. Ve şey bugün aslında bu konuyu konuştuk. İnsanların hatta Necati ne kadar çok alışveriş merkezi olduğu ile ilgili açıldığı ile ilgili ondan bahsederken şey demiştik işte herkesin kredi kartı var kimsenin parası yok ama herkesin yalandan da olsa bir alım gücü var yani daha doğrusu borçlanma kabiliyeti var ve şu anda evet Türkiye'de herkes hani kredi kartları 30-35 milyon tane sanıyorum kredi kartı var bunlar bakiyesi olanlar yani kullanılanlar hani alınıp da cüzdanla duranlar değil galiba tam emin de değilim. Çünkü şey de yapılıyor hani birinden parayı çekip diğerine şey yatırıyorsun borç ödüyorsun
evet,
falan.
Evet. Ya Sibank'ın mesela öyle bir şeyi var korkunç bir tuzağı var. Hani diyor ki diğer kredi kartı borçlarınızı biz kapayalım onları tamam biz hallediyoruz sadece bize borçlanın derken bir arkadaşım iş yerinde öyle hala paçasını kurtaramadı.
Ya yok kredi kartı hele Sibank'tan aman diyeyim yani. İşte neyse nereye geleceğiz? Tüketim
zaten tüketim toplumuyuz ama hani Türkiye'de bir gariplik var. İşte bu kredi kartında taksit olayı.
Başka ülkede yok dedin değil mi sen?
Ya benim bildiğim kadarıyla başka bir ülkede en azından hani ben bankada çalıştığımda bana söylenen eğitimlerde hani ciddi ciddi bunun üzerine de gidilmişti. Dünyada başka bir ülkede kredi kartına taksit olayı yok ve böyle efektif olarak hani insanların kredi kartı kullanması durumu da pek alışılmış değil. Hani biz zaten şey hiç yok. Hani mahallede, sokakta stand kurup zorla kredi kartı falan satma diye bir şey yok yani.
Ya işin cılkını şeyde çıkarttılar. Döviz, dolar düştü. Dolayısıyla faizler vesaire düştü. Faizler düşünce bankaların paralarını pazarlamak için bulacakları kapı azaldı. Ve banka önlerinde tezgah açarak kredi kartlarını pazarlatıp insanları borçlandırdılar. Yoksa birçok banka batacaktı. Kendilerini bu sayede kurtardılar. Ucuz otomobil kredileri vererek. Kredi kartı vererek insanlara borçlandırdılar insanları ve şu an o şeyi çok iyi kullanıyorlar, o gelir kapısını.
Sadece kredi kartı değil tabii ki. Yani şimdi ev kredileri mesela revaçta. Mesela bu mortgage sanki böyle bedavaya ev veriyorlar sanki. Yani
ki yani işte hani belli bir limitin altında değilken faizler, hani mortgage'ın bir kıymeti harbiyesi yani de yok. Ya ben özellikle ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hani Türkiye'de bir manyaklık var abi. Kredi kartın varsa hani sanki o parayı sen ödemeyecekmişsin gibi. Hani taksitle falan deyip millet çılgınlar gibi harcama yapıyor ve hani baktığında aslında yani benim çevremdeki hani kendi arkadaş çevremden, siz değil, kredi kartı borçları yüzünden çalışmaya devam eden insanlar var mesela, tamam, hani hem öğrenci hem çalışıyor çünkü kredi kartı borcu var ama bir yandan hayatını kredi kartı borcunu ödemek için çalışarak geçirirken bir yandan da abi ne alıyorsun, ne yapıyorsun, yani ne harcıyorsun dediğinde de hiç somut hiçbir şey söyleyemiyor. Yani sadece hani bir bağımlılık hali gibi bir şey olmuş.
Bir şey çok örnek var. Yani
binlerce zaten
çok. Ben işte 2005 yılında bu son çalıştığım yerde işe başladım. O da arkadaşım, ben işe başladığımda 3 tane kredi kartıyla davalık durumdaydı. Şu anda 3 yıldır o adam hem işte üniversitede çalışıyor, hem dışarıya böyle web siteleri falan yaparak ek bir gelir kazanmaya çalışıyor. Ve o kredi kartları hala soruyorum ben ayda 1-2 defa. Ne oldu işte kredi kartı? Ya işte Citibank hallettim, yapı kredi kaldı, işte vakıfı işte diğer ay hallediyorum.
Manyak faizleri
işte, 3 yıl geçti. Ama işin bak komik yanı, işte bu tüketim toplumu diyoruz ya, bu adam tuttu geçen ay 12 ay taksitle plazma televizyon aldı. Bu adam
müstahak.
Yani ya bu adam 800 milyon maaşı olan bir memur. 657'ye tabi, işte lise mezunu bir adam. Ama gitti
4-5 milyar.
Ya 5 milyar falan bir tane plazma televizyon aldı.
Ama onun da hakkı ya, televizyon yani plazma izlemek. Ya işte sahip olduklarımız bize sahip olmaya başlar şeyi var ya, felsefesi var ya, hani şu anda öyleyiz ya. Yani Türkiye'de hani bireyler de gırtlağına kadar borçlu. Yani ülke de borçlu da biz de gırtlağımıza kadar borçluyuz ve hani halen de işte hafta sonları alışveriş merkezlerine saldırmaya falan devam ediyoruz. Bu arada alışveriş merkezi dedim de, güzel güneşli bir İstanbul'da hafta sonunda güzel güneşli bir günde bir Cevahir'e git abi. Ya inanılmaz kalabalık. Hani insanlar hava almayın diye Cevahir'e gidiyorlar ya. Ve basık, hani büyük ama havası hele yazın falan çok kötü oluyor. Hava almaya alışveriş merkezine...
Kanyon öyle değil ya. Kanyon.
Kanyon. Evet. evet.
Yani onu da kesin düşünmüşler. Kanyon, harbiden bir kanyona giriyorsun. Böyle havası güzel, her şey güzel.
Bu mantıkla sen devam et. Ya Boğaz gibisi var mı bilmiyorum. Hani gece ayrı güzel.
Tabii canım. Bu arada Hekan'ın dediği bir şey var. Online alışveriş siteleri de bu konuda gerçekten... pay sahibi. Kardeşin var senin. Mesela kardeşinin kredi kartı var ama galiba.
Var, evet. Ama yine bizi tutuyoruz kendimizi ya. Yani en son ne aldık? Bu arada arada internetten alışverişin avantajları da çıkabiliyor işte. Ne aldık? Mesela artist kaldık değil mi? Harici artist kaldık. İşte siparişi hangi siteden aldım bunu da, siparişi verdikten 12-13 gün sonra teslimatının yapıldığı ama işte avantajlı fiyatlarla alınabilen değişik sistemler falan vardı. Alışveriş demişken bu arada birden aklıma şu da geldi. Hani bugün Amerikan şey fiyatlarına baktık da, elektronik eşya fiyatlarına falan. Hani saçma sapan aletlere saçma sapan paralar ödediğimiz
aklıma göre, yani göstere göstere yani bu kadar olur. işte bir iPod dediğimiz işte müzik çalar, işte MP3 çalıcı diyorum ben buna. Bu aygıt burada işte 8 GB'lığı 500 küsür milyonken KDV dahil fiyatı, işte Amerika'dan alabilirseniz varsa 260 milyon civarı.
Vergi değil mi abi bunun olayı yani? Bu kadar fark etmesine şey, taş kurusu işte.
Evet yani işte o taşıması.
Peki, iPod bilmem. Hani yine bir nebze yeri doldurulabilecek bir alet de, mesela bilgisayar, hani tüm bilgisayarlar, hani tüm parçalar, donanım hepsi bu şekilde, hani neredeyse yarı yarıya fiyatlar fark ediyor falan. Hani insan bakınca şöyle biz yaşamıyormuşuz falan diyor. Hatta fotoğraf makinelerine baktık.
Evet, evet,
muazzam evet, setler evet, vardı, evet, muazzam.
Yani direkt maalesef resmen böyle stüdyo açabilecek malzemeyi $800 gibi bir fiyata satıyorlar ki Türkiye'de bunu almaya çalışsanız en az 3-4 milyar.
Yani 3 milyarı falan geçer yani, evet. Orada tabii ya işte teknoloji üretmeyince ucuza alma gibi bir şansın da olmuyor herhalde.
Şeye ne diyorsun? Peki şimdi bu Beşiktaş'ta hani o eski tütün fabrikasının olduğu yere yer yıkıldı. Şimdiki Kadıköy iskelesinin işte tam karşısı.
Tarihi bir binaydı.
Tarihi binaydı aynı zamanda. Orayı da alışveriş merkezi yapacaklar. Yani bu kadar fazla alışveriş, yani biz değil mi, biz mi bilmiyoruz? Bizim aslında alım gücümüz çok çok iyi seviyelerde de bizde mi bir anormallik var?
Ya yani ne bileyim, oraya bence alışveriş merkezi demek ki var abi ya. Yani hala bir işte şey olarak, iktisadi olarak o yatırımı yapmakta beis görmüyorlar. Demek ki bu dalganın daha devamı var. Ama işte bir yerden sonra ne yapacaklar o kadar alışveriş merkezini bilmiyorum. Ama yapmasınlar ya. Oraya alışveriş merkezini yap. Oraya kazan gibi meyhane yapılabilir mesela, bak güzel olur. Vallahi ama yakışır yani Beşiktaş'a. Ya da şey olabilir. Kafe olabilir. Tamam, kafe olsun. Şey olabilir. Ya böyle ne bileyim, hani gidip ya yeşil alan olur, park olur, işte şey olur. Ya hani yapılacak şey bulunur ya. Alışveriş merkezi dışında yapılacak çok mantıklı bir sürü şey bulunur. Yapmasınlar hatta. Yani
devlet istimlak eder orayı. Yeşil alan yapar.
Evet, devlet istimlak edip evet yeşil alan yapabilir de o kadar o parayı ya yedirmezler askeri, ya.
Askeri müzenin dibine de bir tane şey alışveriş merkezi, o sahile bu kadar yakınken saçma olur.
Askeri müzenin dibine evet.
Ve o askeri müzede şey var ya, işte Piri Reis'in haritası var.
Evet. Yanında böyle bir şey konacaklar. Mimarlar Odası falan karşı çıkmış gerçi, böyle bir şey duydum. Onlar her şeye karşı çıkıyor ama karşı çıkmakta kalıyorlar sadece.
Yani, ya gök kafes şurada duruyor abi hala işte. Ne konuşuyoruz?
Ya şurada ne o garabet gibi duruyor ya.
Garaj İstanbul galiba. Yok, Garaj İstanbul.
Yok.
Nerede?
Kimin döneminde yapılmıştı o şey?
Neresi abi? Nurettin
Sözen de galiba.
Nurettin Sözen döneminde.
İşte bir örel boldular, onu yıktılar. Ama konsolosluğun hizasına getirdiler o katları. O öyle duruyor. Yıkımı çok daha pahalıya mal olacağı için. Herhalde uygun bir yönetim bekliyorlar onu tekrar canlandırmak için.
Ben Beşiktaş sahilindeyim ya. Yapmasınlar oraya ya. Valla alışveriş merkezi falan. Yani bak güzel güzel yap, bir kafe yap, kafeterya yap, bir şey yap. Ya ne bileyim, kütüphane yap abi, insanlar böyle otursunlar Boğaz şeyinde, Boğaz'a nazır, çaylarını içsinler, kitaplarını okusunlar falan. Kültür merkezi yap,
kültür,
bir şey yap.
Kültür merkezi, yani kültür merkezlerimiz bizim işte bir de abuk subuk yerlerde, bir en işte iyisi diyebileceğimiz işte Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi var. Onu da
tadilata gidiyor şu anda, o uzun sürecek, 2009 falan diyorlardı.
Yıkacaklardı en son.
İşte yine Ertuğrul Günay şey demiş ya, yıkmıyorlar da sanki, yani yanlış biliyorsam lütfen düzeltsinler. Bayağı geniş kapsamlı bir tadilata, bir elden geçirilecekmiş içi. 2009'a kadar falan, 2009 ortasına kadar galiba kullanım dışı kalacakmış.
Ya bu arada hani o yıkım konusunda da şunu söyleyebilirim. Ya ben açıkçası o binayı çok sevmiyorum. Hani mimari olarak çok iyi bir yapı değil. Ya kültür merkezi yine hani hadi Atatürk adıyla yine kalsın ama yani oraya çok daha güzel yakışacak bir şey, bir kültür merkezi yapılabilir.
İşte bu yani bir şöyle bir tereddüt var yani, bu herifler bunu yıkarsa bundan daha kötüsünü yaparlar diye bir tereddüt var yani. O yüzden yıktırmak istemeyen böyle bir kesim de var bence. Yani.
Şeyi biliyor musun peki, Taksim Gezi Parkı eskiden neymiş?
Neydi orası ya, sen...
Evet abi, o da çok ilginç bir şey. 1950 yıllarda, sen biliyorsun belki Necat. Bir kışla ve o kadar değerli ki yani o işlemeci mimari olarak çok çok yani üst seviyede bir yapı, orayı yıkmışlar ya. Orayı işte park yapacağız diye. O da çok sinir bozucu. Eğer internette şimdi Heka chat odasındakilere kesin bir link yollar. orada kışla, Taksim kışlası var arkadaşlar, varmış işte 1950'li yıllarda bu Taksim Gezi Parkı haline dönüştürülen bir yer.
Bize de bu arada kütüphaneyle ilgili bir link yollamış ama şimdi onu izlemeyelim yani.
Neyle ilgili? Ha. Ya tabii bir arada o Gezi Parkı'nın oraya biliyorsun çok müthiş bir proje vardı.
Cami mi?
Tabii cami projesi vardı hatırlıyorsan.
Ya ama lazım ya, Türkiye'de yeterince cami yok, ben hani ya özellikle İstanbul'da cami yok abi. Çok yapsın, her yere yapsınlar.
Yalnız ben o konudaki fikrimi biliyorum Çağatay. O konuda da çok sinirliyim. İşte bu yönetimin sürekli yaptığı o popülizmden kaynaklanan bir şey, insanlar hala görmemekte ısrar ediyor. İşte çıktı çok net hatırlamıyorum, belediye başkanı mıydı yoksa işte yönetime meclise girmeye mi çalışıyorlardı, Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum.
Belediye başkanlığı
dönemindeydi sanırım. İşte Taksim Meydanı'na cami yapacağız Gezi Parkı'nın olduğu yere diye bir laf attı ortaya. Bayağı da bir şey topladı, puan topladı bundan. Yapamayacağını kendisi de biliyordu. Birçok insan da aslında oturup şöyle iki dakika düşünseydi yapamayacağını anlardı. Sonuçta yapamadı da. Yapmak gibi bir niyeti de yoktu ama niyeti puan topladı.
Popülizm işte ya. Yaptım. Ama yapsın ya, yapsın abi, o da olsun. Bir o kaldı, onu da yapsın ya. Yani ama değişik olabilir, fantastik olabilirdi biliyor musun? Yani Taksim Meydanı'nda gece falan hani saat 3'ten 4'ten sonra düşünsene caminin ne hale geleceğini falan, hani nasıl olacağını. Bu arada Beşiktaş'a oraya yapmasınlar ya.
Onu yapmasınlar. Oraya bir bar.
Yok oraya
bar abi, güzel bar. Evet, bar. Evet. Vallahi güzel. Kafe var abi.
Bu arada Heka hemen bulmuş zannedersem, ben onaylayacağım. Evet. Taksim. Evet abi, bu işte.
Ha, evet.
Taksim Topçu Kışlası. Şurayı şu eser yapı varmış abi, şu an Gezi Parkı'nın olduğu yerde. Baksana ya.
Ya kim bilir hangi saçma sapan nedenden dolayı yıkılmıştır o ya. Yani vardır onun bir şeyi. Ya bilmiyorum hani. Ya işte korumak ve yaşatmak konusunda çok başarılı olamadığımız ortada hani bazı şeyleri. O yüzden hani bu da yetip giden zenginliklerimizden biridir diyelim.
Ya işte bu bayağı ünlü bir aslında bunu işleyenler falan.
Abi, var mı şey orada özet bir şey?
Özet olarak hemen bakalım. Bilgi vermek babında Osmanlı Devleti'nde savaşlarda alınan yenilgiler üzerine 17. yüzyıldan itibaren Avrupa örnek alınarak askeri alanda işte ıslah çalışmaları falan kışla Taksim Meydanı'ndan Harbiye yönüne giden cadde üzerinde yer almaktaydı. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit zamanında Tophane Müşiri Halil Paşa yönetiminde yapılmış.
En son ben sana sırada geleyim mi? 39 tarihinden sonra tümüyle yıkılarak yerine Taksim Gezi Alanı inşa edilmiş.
O kadar değil mi?
Topçu
Kışlası'nın talim yeri olan Talimhane tarafına ise 1920'lerin sonunda 6 katlı binalar yapılmıştır diye orada bilgi var. Evet, bu süper ötesi diyebileceğim işte mimarinin fotoğrafları da Wikipedia'da var. Yani. Wikipedia'da var arkadaşlar. Chat odamızda olan arkadaşlar bu URL'lere çok daha kolay erişebiliyorlar. Heka sağ olsun.
URL'nin açılımı biliyor musun?
URL'nin açılımı ne Heka? Onu da sen söyle. Onu da söyle. Biz bu arada bir parça daha çalalım. Evet. Artık programın da sonlarına doğru geliyoruz. Son 15 dakikamız.
Necati kahve içer misin abi?
Evet.
Tamam. Biz de bir kahve yapalım esnada. Air'dan dinleyeceğiz. All I Need.
Sun and cast my weight. All I need is this mind. I just waiting. All I need is a place to find, and there I'll celebrate. All I know is something to give.
Whatever you say, it's all right. Whatever you do, it's all good.
arkadaşlar. Bush'tan dinledik son olarak. Bush'tan dinledik de niye orada o gözüküyor? Ha, Letting the Cables Slip adlı parçasıyla bizle birlikte
oldu. Ben çevirmek istemiyorum ya.
Bırakın kabloların uyumasına izin vermek. Evet, öyle bir şey.
Ya bak yine çevirdik.
Kafe Del Mar serisinden böyle sevilen parçalardan bir tanesiydi. Pazar sohbetlerinin sonuna artık geldik. Bu arada tekrar şu bilgilendirici hatırlatmayı yapmakta yarar var. Chat odamızda da bir arkadaşımız sormuştu. Saryade nerede? Derya nerede? Onun hayranıyım ben demişti hatta. Nikini söylemeyelim. Derya hoşlanmayabilir.
İfşa
etmiyoruz. Öyle gerek yok. Derya, yani Saryade derslerinin artık çok yoğun olmaya başlaması nedeniyle ve bu programın da aslında 3 saat gibi gözüküp aslında tüm günümüzü yemesin,
evet, ulaşım.
Evet, ulaşım işte programlama, bu tabii programın ön hazırlığı da var ve Derya bunu çok ciddiye alarak yapıyordu, yani günlerini alıyordu. O yüzden bu okulda çok fazla bastırınca sadece bu program değil başka işlerinden de feragat etmeyi planladığını bizlere söyledi. Ve Derya bundan sonraki programlarımızda bulunmayacağını bizlere belirtti. Kabımız tabii ki her zaman açık. Biz program olarak hani pazar sohbetleri olarak asla ve asla Derya'nın derslerinden geri kalmasını istemeyiz. O yüzden de elimizden gelen yardımı da yapmaya hazırız. Ayrıca programdan ayrılmış olması bizle ilişiğini kestiği anlamına gelmiyor.
Ya belki hani dersleri piyonla bitince geri falan da transfer edebiliriz, yapabiliriz bunu. Belli evet, olması. Bir bakalım şimdi.
Bir de tabii yani dediğim gibi tamamen ilişiği kesme gibi bir şey yok. Haftaya inşallah, inşallah dedim, inşallah beni andı. Türben konusuyla ilgili şu efsane programımız için bir konuk ayarlayabileceğini söyledi bana dün.
Ya umarım onu yapalım, istediğimiz bir şey. Epey de bekliyoruz. Biz de ben bile merak etmeye başladım, nasıl, ne yapacağız, nasıl bir program olacak. Ama eminim çok güzel bir şey çıkar, bir tartışma çıkar oradan. Bu arada sen neyse sen onu yazarken şey yapayım.
Herhalde toparlama istersen.
Bugün işte değişik bir şey denedik programda. Belirli bir tek bir konu seçip o konu üzerinden tartışmadık. Gündeme dair birkaç ana başlık belirleyip onlarla giriş yaptık. İşte bir Ergenekon'dan bahsetmeyeceğimizden bahsettik. Fazla girmek istemediğimizden de başlayarak bir 10 dakika konuştuk onunla ilgili. Onun dışında işte bu AKP'nin şu an kapatılma davası var gündemde. Ona
evet,
biraz
onun hakkında
konuşmaya çalıştık. Başka ne konuştuk?
Halkalı Toplu Konut Lisesi'ndeki öğrencilerin kendi kendilerini imece usulü olarak ifade edilen ÖSS'ye hazırlama sürecinin yanlışlığından dem vurduk.
Biraz ondan evet dem vurduk.
Gerçekten rezalet değil mi? Rezalet, çok
kötü. Ya işte evet.
Ya o şey işte kendi acı gerçeğini rezil bir şekilde kabul etmek. Yani o acı gerçeği rezil bir şekilde kabul etmek. Bunu öğrencilerine itelemek, yani sistem kendini o rezaletini kabul ediyor. Ben öğrencime bu eğitimi veremiyorum. Kendisi bunu kendi başına
işte
yazsın.
Medya kuruluşlarıyla şirin bir şekilde
yani gösteriyor. Bu Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Saçmalığı olur ya hani bazen aptalca birkaç haber çıkar ve Türkiye'de güzel şeyler de oluyor diye bir başlık atılır ve toz pembe işte hıncal vari bir üslupla.
Sonrasında
bu arada şeyi de söyledik. Ona da değindik. Hani yani demokratik duruş ile ilgili biraz konuşmaya çalıştık. Hani işte Türkiye'de şu an siyasal zeminin daraltılmak istendiğini ve hani kutuplaşma, işte ya AKP'lisin ya işte ulusalcı kanattansın, işte
cumhuriyetçisin diyorlar.
Cumhuriyetçisin hatta. İşte neyse gibi bir öyle bir dayatmacı bir zihniyetin hani var olduğunu ama aslında siyasetin bu iki bana göre rezalet çizgiden çok daha hani geniş alanlarda yapılabileceğini söyledik. Bununla ilgili hatta işte kendi çapımızda hani demokratik duruşlarımızı falan belirttik. Şey yaptık. Ya Taksim'deki kışladan, yıkılan kışladan bile bahsettik aslında.
Evet, Japonya'dan
bahsettik. Japonya'dan.
Japonya'da yani
kültürel
emperyalizm sonrasında hatta kredi kartlarına geldik. ve en sonunda da işte Taksim'deki kışladan yapılması bir dönem planlanan camiden bile bahsettik. Umarım keyif aldınız. Umarım bu pazar sohbetinde yani katılabildiğiniz kadar katıldınız ve umarım keyif aldınız
evet,
diyeceğim.
Umarım
tekrar
çok sıkılmadılar.
Çok,
ya.
Evet yani umarım. Çok fazla umarım.
Tabii şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sabah gazetesinden 3 ya da 4 cümle söyleyebildim. Pek bir şey çıkartamadım yani programda hani bahsedebileceğim.
Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım tekrar. Pazar sohbetlerini Sarberi sayfasının On Air sayfasındaki linkine tıklayarak takip edilenler listenize alabilirsiniz. Böylelikle programımız başladığında sözlük mesaj kutunuza program başladı. Hey sen neredesin gibisinden bir mesaj gelecek. Aynı zamanda Pazar Sohbetleri podcast olarak da mevcut. Her ne kadar 2 hafta önce yaptığımız son kadın araştırmaları, kadın sorunları adlı programı henüz teknik sebeplerden ötürü koyamasak da internete. Onlara da ulaşabilirsiniz Sarberi'deki Pazar Sohbetleri sayfasından. Yazar olamayan arkadaşlar bu kayıtlara www.çağatayca.com Ç ve yumuşak G'yi C ve G yaparak yazdığınız zaman cagataycia.com adresinden bu podcastlere yani programın tüm kayıtlarına ulaşabilirler. Yarın en geç salı günü son iki programın da kaydı internette yer alacak. Onu da buradan duyurmak istedim. Ve artık programımız bitiyor. Son söyleyecek bir şeyin var mı?
Herkes kendine dikkat etsin. Ne diyeyim yani haftaya görüşürüz.
Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Necati sen ne diyorsun?
İyi akşamlar.
İyi akşamlar dileyelim, iyi haftalar dileyelim. Herkese kolay gelsin ya.
Yarın evet.
Sendrom pazartesi.
Sıradaki programımız karizmatik program ismi bulmak lazımdı. Robin ve Su Sayıcı sizlerle birlikte olacak zaten. Bakıyorum insanlar hazırlanmış dinlemeye.
Gelmişler mi?
Sayıcı'nı seviyoruz ya.
Robin de seviyoruz.
Robin de seviyoruz. Su Sayıcı'nı da seviyoruz. Robin de seviyoruz.
Herkesi
kardeşim.
Seviyoruz abi.
Haftaya yine aynı saatte saat 18'de Sarberi Cihangir stüdyolarında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Evet.
Pazar sohbetleri başlıyor.
Pazar sohbetleri bitti arkadaşlar. Pazar sohbetleri başlamıyor. Kapattık. Kusura bakmayın böyle de bir şey oldu.